İyi günler sayın seyirciler. Adnan Oktar'la baş başa programıyla karşınızdayız. Değerli konuklarım Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu bizlerle birlikte. İnşallah ilerleyen dakikalarda da Sayın Adnan Oktar aramızda olacak efendim. Evet, bugün tam 50 kanaldan yayındayız.
Maşallah.
Evet, dilerseniz programımıza geçmeden önce bu kanallarımızı öncelikle saymak istiyorum. Kanal 35 TV Kayseri, Kanal 72 Batman, Kanal 56 Siirt, Elif TV Kayseri, Kanal 3 Afyon, Can TV Erzincan, NTV Niğde, Kanal 54 Sakarya, Genç TV Karaman, Destan TV Kütahya, Kanal 47 Mardin, ORT Ordu, Konya TV, Safa TV Tokat, Amasya TV, Süper TV Tokat, Elbistan TV Kahramanmaraş, Tokat TV, MRT Osmaniye, Süper TV İnegöl, CRT Adana, Tavşanlı TV, Kapadokya TV, Kanal 19 Çorum, Kanal 60 Tokat, Çağdaş TV Karaman, Karahisar TV, Yenice TV Bursa, Ota TV Adana, Iğdır TV, NRT Gaziantep, Kanal 55 Samsun, BRT Hatay, KTV Konya, Kanal Malatya, Can TV Diyarbakır, Trabzon TV, ORT Osmaniye, Ahi TV Kırşehir, Özege TV Uşak, Kanal G Giresun, Mega TV Gaziantep, Toros TV Mersin, BGRT Konya, Kanal 23 Elazığ, ERT Konya Ereğlisi, Venüs TV Bilecik, İstiklal TV Mersin, Kanal 25 Erzurum. Ayrıca da Bingöl ve çevresinde yayın yapan Bingöl Radyosu 102 frekansında İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara ve Ege bölgesine yayın yapan 106.4 frekansındaki Mavi Karadeniz radyolarından da izleyicilerimiz dilerlerse bizi canlı olarak dinleyebilirler. Ayrıca da internet sitelerimiz var. Harunyahya.tv, haberdem.com ve haberhilal.com adreslerinden de bizleri izleyebilirsiniz efendim. Evet, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Evet, bugün iman hakikatlerinden öncelikle başlayacağız. Dilerseniz bugün değişiklik yapıp Cihat Bey'den başlayalım. Evet. Buyurunuz efendim.
Merhabalar. Ben şimdi geçenlerde yine araştırırken internette şöyle bir şeyle karşılaştım. Yeni bir yapıştırıcı keşfedilmiş. Bakın, keşfedilmiş, icat edilmiş demiyorum. Hı hı. Ve bu yapıştırıcı 121 milyon yıldır zaten var yeryüzünde. Ne bu? Hangi yapıştırıcı? Ve bugünkü yapıştırıcılarla karşılaştığımda çok daha üstün bir teknolojiyle oluştuğu saptanmış durumda. Bu örümceğin kendi ağlarını oluşturduğu ipeksi iplikler var, biliyorsunuz. Hı hı. O ipeksi iplikleri kaplayan bir zamk, bir yapıştırıcı. Biliyorsunuz, sonuçta avını yakalamak için bir ağ kuruyor örümcek.
Evet.
Ağına çarpınca yakalanabilmesi için bir avın mutlaka tabii ki ağa yapışması gerekiyor ardından.
Tabii ki.
Tutunması ayrı bir olay. Sonra o ağa tekrar kopmamak üzere kuvvetli bir şekilde yapışması gerekiyor. Ki böylece ağ üzerine iyice yapışsın, kurtulamasın diye.
Evet.
Yani burada iki ayrı şey var. Akıl alameti bir olay var, biliyorsunuz. İki teknoloji birden çalışıyor. Tabii. Bir ağın kuvvetli olması, parçalanmayacak şekilde, ki biliyorsunuz örümcek ağ bugün çelikten 10 kat daha kuvvetli
daha
olduğu
kuvvetli,
kabul
mi?
Ediliyor.
Evet.
Kevlar biliyorsunuz 2 kat daha kuvvetli hatta. Kevlar, çelikten. Kevlardan çok daha kuvvetli olduğu kabul ediliyor. Bugün onu kaplayan o zamkın, o yapıştırıcının ise bugün mevcut petrol tabanlı, petrol bazlı yapıştırıcılar var. Ondan çok çok daha kaliteli olduğu, çok çok daha ileri bir teknoloji ürünü olduğu anlaşıldı. Hı-hı. Yani o örümcek, bakın, en eski örümcek, bugüne kadar yakalananların en eskisi 121 milyon yıllık örümcek fosili var. Kehribar içinde. Dinozorlar zamanında yaşamış bir örümcek var. Fosili bugün elimizde olan, hatta basına da yansıdı. Hı hı. Bu örümcek bunu 121 milyon yıldır zaten yapıyor. Ne yapıyor? Bu taklidi şu anda şöyle ifade ediliyor. Biz bu, diyorlar, bu yapıştırıcının nasıl oluştuğunu, yani kimyasal yapısını çözersek, diyorlar, teknoloji alanında bir çığır açmış oluruz, diyorlar.
Değil mi?
Ne aynen. Demek bu? Demek ki örümcek çok daha ileri bir teknoloji kullanıyor. Bizim 21. yüzyıl teknolojisinden kat be kat ötede bir teknoloji kullanıyor. Kaç yıldır? 120 milyon yıldır zaten kullanıyor.
Ve bunu tamamen bilinçsizce, hiç farkında olmadan yapıyor. Yani ben böyle bir teknolojiyi üreteyim, kendi bünyemde böyle bir şey yapayım diye bir şey söz konusu değil. Bunu tamamen kendi aklının dışında bilinçsizce yapıyor.
Tabii ki örümcek bir kimya profesöründen, bugünkü bir kimya profesöründen daha mı çok bilgiye sahip? Bunu öne süremeyiz.
Tabii.
Ya da işte çok daha mı akıllı? Bakın, bir stratejist olarak, bir askeri strateji uzmanı gibi bir ağ kurayım. Ona çarpsın, avlarım havada uçan böcekler çarpsın, durdurulsun. Ama sonra da aynı zamanda yapışsın diye iki stratejiyi bir arada güdecek şekilde bir akıl mı yürütmüş?
Mümkün değil.
Bunu örümceğe verebilir miyiz? Beyni
yok.
Gösterebileceğimiz en fazla, yani bir milimetreden daha küçük bir beyni vardır.
Belki toplu iğne başı kadar.
Başı kadar küçük bir düğüm vardır yani. Bu aklı ona yükleyebilir miyiz? Yükleyemeyiz.
Mümkün değil.
Bu tabii ki Allah'ın yaratma sanatı.
Kesinlikle.
Allah'ın sonsuz ilmini biz burada görmüş oluyoruz. Allah'ın sonsuz ilminin göstergesi, tezahürü olmuş oluyor. Nedir gösterge burada? Bir defa bu zamkın, bu yapıştırıcının mevcut bugünkü ulaşılan teknolojiden kat bir kat ötede olması.
Evet.
Bakın, diyorlar ki eğer biz bu yapıştırıcının formülünü çözersek bir teknolojide bir çığır açarız diyorlar. Bu ne demek? Demek ki biz Allah'ın yaratma sanatını daha iyi öğrenirsek, bakın Allah'ın yarattıklarını inceleyince bilime yol gösterilmiş oluyor.
Evet.
Ne göstermiş oluyor? İşte Allah zaten bizi emrediyor. Yani araştırın, inceleyin, canlıları inceleyin, jeoloji yapın, zooloji yapın bilim olarak, işte astronomi yapın ki böylece hem bilimde ilerleyelim hem de Allah'ın yaratma sanatını detaylı olarak bilelim diye.
Evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. İnşallah. Ayrıca da örümcek o kadar değişik bir canlı ki, bakıyorsunuz o ağı da örmesine, değil mi? Yani onun belli bir düzeni var, belli bir sistemde gerçekleştiriyor o ağı da. Mesela her şeyini bir sebep doğrultusunda gerçekleştiriyor ama tamamen kendi bilincinin dışında yapıyor bunu.
Tabii vücudunda bakıyorsunuz. Bir kese var. Kesenin içine amino asit çorbası deniyor ona. Birkaç amino asit beraber duruyor. Sonra o amino asitler bir asit banyosundan geçirildikten sonra o iplik, ipeksi iplik üretilmiş oluyor, çıkmış oluyor. Şimdi hayvan bunun bilincinde mi? Kendi vücuduna böyle keseler, işte bunu sonra asit banyosundan geçireyim diyebilecek bir akla sahip mi?
Mümkün.
Ya da vücuduna böyle şekil verebilir mi? Biz böyle bir şeye, hani akıl sahibi olduğumuzu öne sürüyoruz. Biz böyle bir şeye karar verip değiştirebiliyor muyuz vücudumuzu?
Kesinlikle.
Mümkün değil. Evet. Hayvan da demek ki işte böyle bir mekanizmalar, evrimcilerin iddiası, saçma iddiasında olduğu gibi geliştiremez. Geliştirmek, yalnızca yaratmak, yalnızca Allah'a mahsus.
Kesinlikle, evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Cihat Bey, bir iman hakikati de Oktar Bey'den dinleyelim isteriz.
Ben insan vücudunda bir şey anlatayım. Tabii örümcek yani saymakla anlatılacak gibi değil.
Değil
yani
evet.
Bu örümceğin yaptığı ipliği taklit de ellemiyor. Yani insanlar oturup kimya laboratuvarlarını inceliyorlar. Çünkü örümcek elimizde. Bakıyorlar laboratuvarda ne hangi maddeyi kullanmış, nasıl yapmış. Ona rağmen hala aynısı yapılamıyor. Zaten yapılsa bütün o köprü, asma köprülerdeki o çelik tellerin yerine örümcek ipliği geçecek.
Değil mi? Yani daha dayanıklı.
Muazzam daha dayanıklı. Evet. Muazzam daha esnek. Muazzam daha hafif. Yani dünyanın etrafını tur attırıyorsunuz ancak birkaç yüz gram geliyor. Ya o kadar hafif. Ve çok sağlam ve çok esnek. Yani kauçuktan daha esnek, çelikten çok daha sağlam. Bütün dünyadaki yani bu taşıma sistemleri, güçlü şeyleri, halatların hepsinin yerine örümcek ipeği gelecek o zaman teknolojik olarak takdir edildiği zaman. Mesela insanda biliyorsunuz tiroid bezi var. Hatta birçok insan bilir tiroid rahatsızlandığı zaman birçok belirtiler ortaya çıkar. Tiroidin çok önemli bir fonksiyonu var. Hormonlar biliyorsunuz anahtar kilit gibi, bunların alıcıları var. Geliyor insan hücrelere. Hücrelerin üzerinde antenler var. Daha önce de konuşmuştuk bunu.
Evet.
Ona böyle kilit gibi, anahtar gibi yerleşiyor. Bu yerleştikten sonra hücrenin içinde bir takım moleküller aktif hale geçiyor. Ve hücrede bir takım değişik fonksiyonlar meydana getiriyorlar. Hepsi aynı antenlere bağlanmasına rağmen hormonların hepsi ayrı fonksiyonu var, işlevi var. Tiroid de bunlardan bir tanesi. Tiroid ne yapıyor? 100 trilyon bakın hücre var ortalama insan vücudunda, yetişkin insan vücudunda. Bütün hücrelerin hızını ayarlıyor. Yani hangi hızda çalışacak, hangi hızda ısı üretecek, hangi hızda bölünecek, bütün bunları tiroid hormonu denetliyor. Fakat öyle denetliyor ki ne fazla oluyor ne eksik oluyor. Hastalık halleri hariç tabii ki. Yani insan vücudunda. Ki öyle ki mesela hastalık olduğu zaman biliyorsunuz tiroid fazla salgılandığı zaman hücrelerdeki bütün metabolizma bu hızları yükseldiği için terleme oluyor, kilo kaybı oluyor, kilo kaybı oluyor, çarpıntı oluyor. Hatta ölüme kadar gidiyor çok fazla olursa. Tam tersi eksikliğinde de bunların tam tersi
tam
oluyor bu sefer.
Oluyor, evet.
Yediğinden hemen kilo almaya başlıyor, ağırlaşıyor. Mental fonksiyonlarında da, zihinsel fonksiyonlarında da bir gerileme olabiliyor. Çocukluktan itibaren olmazsa bu sefer cücelik meydana geliyor, hücrelerin bölünmesi etkilendiği için. Çünkü tiroid hormonunun en önemli fonksiyonlarından biri mesela bütün 100 trilyon mikro kaloriferleri denetliyor. Yani 100 trilyon hücrede ne kadar enerji meydana çıkacak bunu denetliyor. Vücut ısısı buna göre oluşuyor. Tiroid hormonunun salgılanma miktarına göre. Hücrelerin bölünmesini denetliyor ve bunu büyüme hormonuyla birlikte yaptığı için ergenlikte eksikliğinde cücelik oluyor. Bakın büyüme hormonu hangi sayıda ne kadar bölüneceğin miktarını denetliyor hücreleri. Tiroid hormonu da hızını belirliyor, bölünme hızını belirliyor. İkisi birlikte işte çok oranlı bir yapı meydana geliyor. Ellerimiz, kollarımız, vücudumuzun oranı tam oluyor. Tiroidin eksikliğinde de bir cücelik meydana gelir. Büyük bir başlı böyle, kafası büyük olur. Vücuduna orantıyı kaybediyor çünkü. Ve biliyorsunuz elleri ve ayakları çok küçük bir cücelik meydana getiriyor.
Allah.
Dolayısıyla eksikliğinde çok büyük bir eksiklik ortaya çıkıyor. Fakat bu nereden biliniyor? Bu ayar nasıl
değil
tutturulmuş?
Mi?
Bakın 100 trilyon hücrenin hangi hızda çalışacağını, hangi hızda bölüneceğini denetliyor. Mesela bizim vücudumuzda günde 200 gram doku yenilenir. Bu çok büyük bir rakamdır.
Yani 200 gram,
gram evet,
doku yenileniyor.
Kas ve derimizdeki doku yenileniyor 200 gram. Bayağı bir miktar bu. Yani yeni hücreler ölüyor. Yaklaşık oluşan ölen hücrelerin ve yerine yenisi gelen hücrelerin sayısı 200 milyon. 200 milyon hücre ölür. Yerine 200 milyon hücre gelir. 6 ayda hatta bütün derimiz yenileniyor. İşte bu hızı belirleyen tiroid hormonudur. Bunu da denetler. Bakın kaç tane işlevi birden yapıyor. Kalbin çalışma hızı mesela. Değil mi? Kalbimiz fazla olduğunda çarpıntı meydana geliyor.
Oluyor.
Hemen ilaçla durdurmak gerekiyor.
Evet.
Yüksek hızlara çıkıyor. Düşüklüğünde tam tersi
tam
oluşuyor.
Tersi,
yani o kadar hassas bir ayar var ki bunu böyle hiçbir şekilde bir insanın akletmesi, bilgisayarları da devreye soksanız ayarlaması mümkün değil. Yani çünkü anan oluyor bu. 100 trilyon hücre uyku halinde, kalkmışken, spor yaptığımızda, değil mi? Tiroid hep olması gerektiği kadar denetliyor. Vücudumuzdaki hızı tam olması gerektiği kadar oluyor. Terlememiz hepsi ona göre oluyor. İşte bu müdebbir olan Allah'ın yaratma sanatı. Müdebbir, idare eden, yöneten, bütün yaratılmışların düzenle ve dengeyle idare eden ve birbirine yardımcı eden sıfatı Allah'ın, onun tecellisi olmuş oluyor. Allah'ın sanatını
kesinlikle
gösteriyor.
Evet.
Çünkü bu böyle hesapla olacak bir şey değil.
Mümkün değil.
Biz farkında bile değiliz
tabii
ama bu mükemmel bir şekilde işliyor. Ancak hastalık olduğunda insan o
farkına
nimetin
varıyor,
farkına
değil
varıyor.
Evet.
Tabii çok şükredilmesi
eksikliği
gereken
olduğu zaman farkına varıyor.
Evet.
Doğru.
O kadar çok şükredilmesi gereken şey var ki.
Tabii.
İnsanın sağlığı, mahsalları, gözünün görmesi, kulağının işitmesi, yürüyebilmesi, yedikleri, içtikleri, bulunduğu ortamlar.
Değil mi?
Allah genelleme yaparak bile sayamazsınız diyor Allah'ın nimetlerini.
Evet. Evet.
Hep düşünülmesi gerekiyor. İnsan hasta olunca hastalık da büyük nimettir aslında. Bakın o da özel yaratılır. Allah onu da dünyanın eksikliğini göstermek için özel yaratır. Allah dileseydi hastalık olmazdı, kirlenme olmazdı, yorulma olmazdı. Nitekim bunların hepsi ahirette kalkacak. Cennet hayatında bu eksiklerin hiçbirisi olmayacak. İnsanın dünya hayatına bağlanmaması, Allah'ı çok zikretmesi, iman etmesi, yakınlığının artması için hastalıklar, eksiklikler hepsi özel yaratılmıştır. Mesela tiroid hormonunun biraz eksikliğini gösterir Allah, o hastalığı. O şükretmesi için vardır
evet,
aslında.
Evet.
Aslında bir lütuftur. İstenmez hastalık ama olduğu zaman o kadar hayırlı oluyor ki. Ben biliyorsunuz 6 sene.
Evet, çok ağır bir hastalık.
En ağır hastalığı.
Evet.
En ağır tedavileri geçirdim. Bakın yaşayan tek hastayım Allah'a çok şükür.
Evet,
İki kere kemik iliği nakli üst üste geçiren hasta yok. Çünkü bir tane kemik iliğinde zaten çok öldürücü. Ve 6 ay arada iki kemik iliği nakli geçirdim. 100 bine yakın hap yuttum. Ama bunların hepsi büyük nimet benim için. Hatta bir gün bir tane ilaç kullanıyordum böyle. Onun ilaçların biliyorsunuz şöyle prospektüsleri vardır. Yan etkiler yazar değil mi? Ufak böyle. O benim kullandığım özel bir ilaç vardı. Onun prospektüsünü açtım. Bu kadar bir prospektüsü vardı böyle. İncecik yazılmış. Ön ve arkası sırf yan etkiydi. Yani güldüm böyle. Allah gücünü gösteriyor. Allah şifa da verdi çok şükür.
Maşallah.
Yani Allah gücünü maşallah gösterdi orada. Yaşayan tek hasta yani şifa, şafi sıfatı var Allah'ın biliyorsunuz. Hastalık çok hayırlı işte. O insanın yakınlığını arttırıyor, şükrünü arttırıyor, dünya hayatının geçiciliğini gösteriyor, ölümü hatırlatıyor. Değil mi? İstenmez ama olduğu zaman da muazzam hayırlı, Allah'ın hediyesi gibi onu, yani hasta olan seyircilerimiz izliyorlarsa aslında onlar için de, bundan sonra hastalanacak olanlar için de değerini bilsinler, çok şükretsinler, şifa için dua etsinler. Fakat hastalık özel olarak Allah'ın böyle bir lütfu olarak veriliyor insanlara. İstenmez ama verildiği zaman çok hayırlı.
İnşallah. Evet, aldığımız sağlıkla aldığımız her nefes için veya hastayken de aldığımız her nefes için şükretmemiz gerekiyor aslında, değil mi?
Evet. Hastalıkla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Savunma sistemi hücreleri, her bir hücreyi, vücudumuz 100 trilyon hücreden oluşuyor. Her bir hücreyi günde 3-4 defa kontrol ediyorlar. Acaba bir hata var mı? Acaba yaşlanmış mı bu hücre? Ölmesi mi lazım? Ortadan kaldırması mı lazım? Ya da içinde işte virüsler mi çoğaldı? Bir bozulma mı var? Kansere mi dönüştü? Bir bozukluk var mı? Müdahale edilmesi gerekiyor mu diye.
Ona karar
her
veriyor,
hücre günde ediyor. Ortalama, bakın 100 trilyon hücremiz günde ortalama 3-4 defa kontrol ediliyor. Ne yapılıyor? Check-up yapılıyor her hücreye. Bunu yapan özel başka hücreler var. Kim bunlar? Lenfositler. Yani savunma sistemine ait hücreler. Bunlar bütün vücuda bu şekilde yayılmış durumdalar. İşte dolaşımlı olsun, hücrelerin arasında devamlı dolaşıyorlar böyle. Her hücreyi tek tek kontrol ediyorlar. Sağlıklı mı değil mi? Hastalanmış mı? İşte kansere mi dönüşmüş? Yaşlanmış mı? Ortadan kaldırılması mı gerekiyor? Kontrolsüz bir durum var mı? Müdahale edilmesi gereken? Tek tek kontrol ediyorlar. Bakın 100 trilyon hücreyi kontrol etmek için bunların %1'i sayısınca bir hücre grubu buna görevlendirilmiş. 100 trilyon hücrenin %1'i ne yapar? 1 trilyon. 1 trilyon savunma sistemi hücresi bunu bu şekilde kontrol ediyor. Kusursuz bir şekilde. Herkes sağlıklı. Yani hastalık çok nadir bir durumdur. Olduğu zaman da tabii ki yine bu sistemin içindeki eksikliği hissedelim. Yani sistem, eğer kusursuz bir şekilde çalışan bu sistem eksikliği durumunda ne olur? Allah özellikle bize gösteriyor hastalığı ki şükredelim diye sağlığımıza.
Değil mi? Evet.
O da bir hikmet üzere yaratılıyor. Çünkü bakın, sistemi biraz daha detaylandırayım. Şöyle ki, bugün yeryüzünde kaç milyar insan var? 7 milyar.
7 milyar.
7 milyarın %1'i ne yapar? 70 milyon.
70 milyon.
Evet. 70 milyon kişilik bir grup düşünün. Bir sağlık teşkilatı düşünün. Ve bunlar doktor olarak tabii çalışıyorlar. Yani hepsi doktor. 70 milyon doktor.
Evet.
Gidiyorlar, her insanı kapı kapı, yani dünyadaki 7 milyar insanı tek tek check-up yapıyorlar. Nasıl check-up yapıyorlar? İşte tahlilleriyle, işte kalbini dinliyorlar vesaire.
Ve
tam bir check-up'a sokuyorlar.
Değil mi?
Günde kaç defa yapıyorlar? 4 defa. 4 defa bakın. Yani ayda bir ya da işte haftada bir,
haftada
değil.
Bir değil.
Günde 4 defa yapıyorlar. Nasıl bir sağlık teşkilatı bu?
Mükemmel.
Mükemmel değil mi?
Evet.
Ve bu vücudumuzda var. Bu şekilde çalışan bir sağlık sistemi var. Sağlık teşkilatı var. Her türlü tekik var yapılan. Her türlü tahlil, işte muayene. Tepeden tırnağa her hücre kontrol ediliyor. Check-up yapılıyor. Sağlıklı mı değil mi diye. Böyle bir sağlık teşkilatı içinde buna rağmen hastalıklar çıkıyorsa nedir o durum? Özellikle yaratılıyordur o zaman değil mi hastalık?
Değil mi? Evet.
İşte evet, o yüzden hastalık özellikle yaratılan bir durumdur. Bu kadar sıkı bir teşkilat, sağlık teşkilatı çalışıyorsa kusursuz bir şekilde, buna rağmen hastalık görülüyorsa, kanseri, işte başka türlü hastalıklar, o zaman hastalık bize özellikle verilen, imtihan amacıyla Allah'ın verdiği bir durumdur diyeceğiz. Bu anlama gelmiş olur. Ve böyle bir sistemin tesadüfen oluşması mümkün mü? Kendine gelişmesi evrimcilerin iddiasında, ki o hayali işte evrimsel mekanizmalarla, işte mutasyonlarla, İşte doğal seçim gibi böyle saçma iddialarla gelişmesi mümkün olabilir mi?
Kesinlikle değil. Her insanda böylesine mükemmel bir düzende çalışan bir sistem mümkün değil.
Değil. Bir defa o hücrelerin yetiştirilen bilgiden bahsediyoruz. Yani
tabii,
sağlıklı
tabii,
mı
tabii,
değil mi diye.
Tabii.
Doktor kapı kapı gezip muayene eden hücrelerden söz ediyoruz.
Evet.
Yani
evet,
doktor hücrelerden bahsediyoruz. Bir doktorun nasıl yetiştirildiği herkese malum,
tabii,
zor bir şeydir.
Tabii.
O hücrenin yetiştirilmiş olduğu ortada o zaman. Bir bilgi sahibi.
Aleykümselam.
Aleykümselam. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Birdenbire sözünü kesmiş gibi oldu.
Estağfurullah.
Hoş geldiniz. Size de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Maşallah.
Savunma sistemini anlatıyordum.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah.
O zaman biz hiçbir şekilde bu sisteme tesadüfen olmuş diyemeyiz. Burada bir bilgi var.
Tabii ki.
Bir tecrübe var. O hücrelerin tecrübesi mi bu? Hayır.
Kesinlikle.
Sonuçta sonsuz bilgi sahibi yüce yaratıcının, Rabbimizin bilgisiyle özellikle oluşturulmuş bir sistem bu savunma sistemi. Bunu kabul etmek durumundayız.
Evet. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk efendim. Sizler nasılsınız? Sizler de lütfediniz. Sizin aydın güzel yüzünüzü gördük. Daha içimiz açıldı. Nurunuz aydınlatıyor burayı maşallah.
Maşallah.
Doktor hocam ilk defa susmuşsun gibi görünüyor.
Estağfurullah.
Evet. Neler konuşalım, bir şeyler konuşalım.
Evet, size birçok sorumuz var. Özellikle biz doktor beylerle iman hakikatleri üzerine bir sohbet ettik.
Kısaca. Onlar, evet ben yokken fırsattan istifade edip.
Estağfurullah.
Sözünüzü kestim, özür dilerim, buyurun.
Yok, estağfurullah, olur mu öyle şey? Evet, sizin de huzur dolu sohbetinizi size bırakalım. Dilerseniz sorulardan başlayalım. Dilerseniz
soru sorun bakayım,
edelim.
Ona göre ben bir şeyler yapacağım.
Tamam. Evet, yurt dışından da izleyicilerimiz çok malumunuz. Hakikaten bizi çok takip ediyorlar programlarımızı. Bu izleyicimiz de Berlin'den demişler ki, değerli Adnan Hocam, Cübbeli'nin bazı hadis-i şerifleri yanlış yorumlaması konusunda Üstad Said Nursi'den bir cevap buldum. Şöyle buyuruyor. Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikate inkılap eder, hurafata kapı açılır. Yani benzetme ilmin elinden bilgisizliğin eline düşerse gerçeğe dönüşür, hurafelere kapı açar. Mektubat sayfa 364.
Evet, çok şahane bir izah.
Evet, gerçekten
maşallah.
Çok güzel maşallah.
Doktorum nasılsın?
Elhamdülillah çok iyiyim.
Maşallah. Sen de iyisin?
Elhamdülillah çok iyiyim.
Maşallah. Hepinizi çok iyi gördüm maşallah.
Maşallah. Elhamdülillah.
Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikatte inkılap eder. Şahane bir izah. Yani teşbih olan bir konu, benzetme olan bir konu bir cahilin eline düşerse onu hakikat gibi anlatmaya kalkar diyor. Hurafata kapı açılır ve tam bir hurafe meydana gelir diyor. Mektuba sayfa 364. Çok güzel maşallah.
Maşallah.
Kardeşimizi tebrik ediyorum. Said Nursi'nin bu güzel eserinden çok güzel istifade ediyor demek ki maşallah.
Çok da güzel olmuş. Benzetmesi kesinlikle çok güzel olmuş. Cübbeli Ahmet Hoca'nın zaman zaman açıklamalarını da konuşuyoruz programımızda, değerlendiriyoruz hep birlikte. Hakikaten çok birbiriyle çelişen çok farklı açıklamalar yönlendiriyor.
Evet, zaman zaman bu konuya değineceğim. Diyorlar ki ne istiyorsun garibandan? Ben bir şey istediğim yok yani gidip yani kötü bir tutum alıyorsun istemiyorum tabii. Ben de acıyorum. Ama tahribatı çok şiddetli. Yani tahribatını durdurmak için bu konuşmaları yapıyorum. Yoksa benim şahsını alıp veremedim. Yok bana mı yani? Acırım ben insanlara. Şefkat duyarım. Merhametle bakarım. Ama manevi tahribatı çok şiddetli oluyor. Ya birçok insanın imansız olmasına vesile oluyor. Haberi olmuyor. O çok büyük hizmet yaptığı kanaatinde. Meydana getirdiği tahribattan haberi yok. Mesela o gün şahıslar yerlere yatıyor, gülüyorlar. Onları eğlendiriyor, ondan mesrur oluyor. Hoşuna gidiyor, haberi yok. Yani ne konuma düştüğünden de haberi yok. Birisi de çıkıp uyarmıyor da yani sana şu sebepten gülüyorlar da demiyor.
İnşallah. Evet.
O da diyor ki eve gelin daha da alasını yaparım diyor. Evet. Yani benim evime gelirseniz ben daha da sizi güldürürüm diyor. Siz zannettiğiniz gibi değilim ben diyor. Bende daha neler var diyor. Yani farkında değil durumunun. Mesela bu hurafe tarzı anlatımlarına yani ne kadar insanın imanını kaybettirdiğine haberi yok.
Haberi evet. Yok.
Tabii. Yani pırasa gibi doğrarım işte Aleviler olsa ya doğrar Mehdi gelse doğrar demesi, işte Caferileri, Vahabileri doğrar demesi kitlede toplumda nasıl bir infiale sebep olacağını akledemiyor. Ya kardeşim İslam'da nerede çıkartıyorsun doğranmayı? Din sevgi üstüne, şefkat, merhamet üstüne. Aleviler bizim aslanımız, canlarımız, ciğerlerimiz. Nereden çıkarıyorsun böyle uslupları? Böyle yetişen insanlar ne olur?
Değil mi?
Ne kadar tehlikeli bir şey.
Evet.
Ve çok çok hatalı bir tavır. Ben de bunu var gücümle düzeltmeye çalışıyorum. Yaptığı tahribatı. Hazreti Ali'nin lakapları neler biliyor musun?
Esadullah.
Başka? Murtaza seçilmiş. Aliül Murtaza, evet. Başka? Haydar.
Maşallah.
Değil mi? Aslan demektir.
Maşallah.
Haydar, Ali Haydar inşallah. Maşallah. İnşallah. Çok yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Çok heybetli bir isim Haydar.
Maşallah.
Şahı Velayet.
Maşallah.
Velilerin şahı, evet. Emril Müminin, müminlerin emiri de inşallah. Başka? Kur'an'ın atık, konuşan Kur'an.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Hazreti Ali'nin çoktur lakapları maşallah. Bunlar bir kısmı.
İnşallah.
Evet. Bu arada hemen şunu da sormak istiyorum. Sizin yurt dışı bağlantılarınız da maşallah öğrendiğim kadarıyla çok güzel, çok faydalı geçiyormuş. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz?
Doktor hocam bizzat şahit.
Maşallah. Bu sabah vardı Amerika.
Sabah 6'da kim nereye konuştuk? Amerika'yla konuştuk.
Evet, evet. Amerika'yla, büyük radyoyla.
Ama şahane anlattığın konuları maşallah. Çok detaylı.
Evet.
Büyük bir radyo. Hı-hı. Amerika'nın her yerinde dinleniyor, evet, inşallah değil mi? Dünyadan da dinleniyor, evet. Bütün dünyadan dinleniyor. Ünlü bir sunucu sunuyordu.
Evet.
İnşallah. Bütün bu kolları anlattım. Yani Musevilere, Hristiyanlara bakış açımızı, onlara olan şefkatimizi, işte bu asıp kesme mantığının Mehdi döneminde ortadan kalkacağını, bu şiddet politikasının ortadan kalkacağını, dostluk ve kardeşliğin hakim olacağını, damla kana katılmayacağını,
evet,
değil mi?
Evet.
Mehdi'nin zuhurunu, Hazreti İsa'nın nüzul edeceğini, evet, kıyametin inşallah 2120 gibi,
evet,
kopmasının beklendiğini, günlerce olsa konuşurum dediniz.
Evet, Ficar. Evet, maşallah.
Konuşan tabii yani. Çok hoşuna gitti.
Evet.
Bayağı heyecanlı dinlediler.
Tam kanaati geldi maşallah.
Evet, maşallah.
Maşallah.
Yani Türk-İslam Birliği'nin onlara getireceği güzel ortamın, sevgi ortamının detaylarına daha çok kavramış oldular. Dolayısıyla gereksiz bir korkunun yerini güven, huzur ve sevinç aldı.
İnşallah.
Değil
İnşallah.
Mi? Evet. Çünkü bir müjde veriyoruz biz inşallah.
İnşallah. Onlar da bu zamana kadar hep yanlış yönlendirilmişler değil mi? Yani bu konu hakkında tam olarak ne biliyorlarmış? Daha öncesinden kendilerine ne anlatılmış?
İşte pırasa muhabbeti, yani pırasa mantığı.
Demek
pırasa gibi doğranacaksınız. İşte asılıp kesileceksiniz. Hı hı. Hristiyanlar Deccal ordusudur. İşte Museviler Deccal ordusudur diye bir inanç oluyor bazı kesimlerde, bazı kişilerde. Biz de bunları düzelttik. Çünkü Hristiyanlar ehli kitaptır. Hı hı. Allah'ın kulları. Kur'an'da yeri var, açıklanıyor. Museviler ehli kitaptır. Onlar da Allah'ın kulu. Şefkatle bakarız, sevgiyle, hı hı, bakarız. Osmanlı döneminde biz İspanya'dan niçin alıp getirttirdik buraya? Hı hı. Değil mi? Değil niçin mi? Böyle güvenlikleri sağladık, huzur içinde yaşamalarını sağladık? Allah'ın mazlum kulları. Hı hı. Değil mi? Evet. Peygamber neslidir. 3000 yıldan beri, 3000 küsur yıldan beri Hazreti Musa'ya sadakat gösteriyorlar. Bu bir suç değil, bu bir güzellik. Hı. Ama gönlümüz ister ki inşallah Kur'an'ın da nurunu görebilsinler, derinliğini görebilsinler. Kur'an'ın şefkatini, güzelliğini daha çok kavrasınlar. Tevrat'ı tasdik eden bir kitap olduğunu görsünler. Hı hı. İncil'i tasdik eden bir kitap olduğunu görsünler. Onlar zannediyorlar ki Tevrat'a ihanet edecekler Kur'an'a bağlanırlarsa. Halbuki Kur'an Tevrat'ı tasdik ediyor zaten.
Maşallah.
Yani evet. Ve Tevrat'ta değiştirilen, tahrif edilen yönleri düzeltiyor, düzenliyor. Ve onlara doğru hareketin, doğru tavrın ne olduğunu göstertiyor. Nitekim Musevilik'te ahiret inancı geniş çapta çıkarılmıştır.
Evet.
Ama Kur'an'da mükemmel olarak ahiret inancı anlatılır. Hı hı. Çok detaylı olarak. Cennet, cehennem değil mi?
Evet.
Bütün kapsamıyla anlatılır. Tevrat'ı açtığımızda biz cenneti, cehennemi isim olarak bulamayız. Hı hı. Çok zordur. Yani biz araştırdık, 10 yerde işari anlamda bulduk. Yani bazı yerlerde de kapalı, bazı yerlerde daha açık, daha net. Var ama çok kapalı. Müthiş bir çıkarım yapılmış.
Hı hı.
Muazzam bir çıkartma yapılmış. Ki kalanlardan çok açık bunu anlıyoruz. Kalan kısımlardan bakın. Onları çıkartamamışlar herhalde, çıkartmamışlar. Ama oradaki izahlardan ahiret inancı, cennet ve cehennem çok sarih anlaşılıyor. İncil'de de bu teslis. Ya alenen belli değil mi Allah'ın bir tek olduğu?
Tabii. İnşallah.
Evet. Değil mi?
Tabii.
Musevilerin inandığı Allah da bir. Hristiyanların inandığı Allah da bir. Müslümanların inandığı Allah da bir. Hepimizin Allah'ı bir.
Tabii.
Niye üç dersiniz? Durduk yere.
Değil mi?
Ve bakın Avrupa'da gençlik perişan duruma düştü. Yani o, Avrupa'daki dinsizliğin ana nedeni de bu teslis inancıdır. E çocuk inanamıyor çünkü yemek yiyor Hazreti İsa, Allah'a dua ediyor, uyuyor, değil mi?
Evet.
Normal bir insan. Yani insana Allah denir mi?
Değil mi?
Haşa.
Ya, haşa. Allah'ın kelimesidir. Cenab-ı Allah bunu belirtmiş. Evet. Zannediyorum oradan biraz kafaları karıştı. Allah'ın kelimesidir. İşte Allah ona ruhundan üfürdü. Şimdi onlar düşününce herhalde o zamanki cahillikleriyle bir kısım insanlar Allah'ın ruhunu taşıdığına göre herhalde Allah dediler. Haşa. Ama bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşıyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Allah'ın kelimesi olması onun bir vasfı. Mesela Hazreti Musa'nın da birçok özellikleri vardır. Allah ona değil mi? Çalılarına hitap etmiştir. Evet. Hazreti İbrahim'in birçok özelliği vardır ama hepsi peygamberdir. Bunları anlattım. Maşallah. Bu konuları izah ettim. Allah alem bu yakın bir zamanda bu konular tamamen hallolacak gibi görünüyor.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Türk İslam Birliği'ne yaklaşımları nasıl? Ben bir de o açıdan da merak ediyorum. Çünkü birçok yabancı radyoyla konuşuyorsunuz, evet. Programlarınız oluyor, onlara bilgiler veriyorsunuz. Onların yaklaşımı nedir Türk İslam Birliği'ne?
Türk İslam Birliği'den önce ürküyorlardı, sonra ben anlatınca çok rahatladılar. Bir kısım evanjelikler ortalığı bulandırmaya çalıştılar. İşte Türk İslam Birliği Deccal ordusudur. İşte bütün Hristiyanları yok edecek. Bir de bu birliğin ana özelliği ekonomik gücü olmasıdır. Kardeşim dedim, sizin anlattığınız masonluk. Önce barışçıl çıkacak diyor. Sonra Deccal zulüm yapacaktır. Evet. İncil'deki izahlara göre. Yani barışçıl yaklaşıp sonra zulüm yapacaktır. Ve muazzam bir ekonomik güç de yani bütün dünyada etkili olacaktır. Bu tarifin en şiddetli açıklamasını biz masonlukta görüyoruz. Çünkü evet. Masonluk barış, kardeşlik, dostluk iddiasıyla ortaya çıkmıştır ve bütün dünyaya hakim olmuştur. Dünya hakimiyeti sağladı mı masonluk? Sağladı. Evet. Bir, dünyadaki ekonomik gücün %90'ı masonların elinde mi değil mi?
Evet.
Elinde. Tamam işte. Tam bak İncil'in izahları. Tam çıkmış demek.
Evet maşallah.
Demek ki masonlukmuş bu. Ve bütün dünyayı kana buladı mı? Darwinizm kanalıyla.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Materyalizm kanalıyla. 350 milyon insanın kanını döktü mü?
Döktü.
1 milyar üzerinde insanı da sakat bıraktı.
Evet.
Çocukları öksüz yetim bıraktı. Ve dünyadan da sevgiyi, mutluluğu, sevinci alıp insanlara korkuyu, hüznü, endişeyi ve paniği verdi mi? Ve dünya şu an bunu yaşıyor mu?
Evet,
yaşıyor. Evet. Demek ki Deccal çıkmış.
Evet.
Niye Müslümanları Deccal göstermeye kalkıyorsunuz o zaman?
Değil mi?
Değil mi?
Evet.
Müslümanlar bunun ilacı, çözümü. Şimdi onu anlattık. Bunu da kavradılar. Yavaş yavaş. Evanjeliklerin gizli inancıydı bu. Irak'taki akan kanın sebebi buydu. Afganistan'da akan kanın sebebi buydu. Kimse bunun haberi bile yok bunlardan.
Evet.
Ve bütün İslam alemini yok etmeye hazırlanıyorlar. Türkiye'yi de yok edeceklerdi. Türkiye'ye yönelik de yani işgal etmeyi düşünüyorlar Türkiye'yi. Ama bu açıklamalar, bu izahlardan sonra adım adım geri çektiler. Şu an tamamen yatıştılar.
Maşallah.
Yani çok az birkaç odakta direnme var. Fulu. Onlara da şu an kimse inanmıyor. Yani değer vermiyorlar. Yani yazışmalar geliyor bana. Ya bu adam diyor gözünü kan bürümüş diyor mesela. Kitaplarını sattırmak için yapıyor diyorlar. Birkaç evanjelik var. Hakikaten şu an kimse itibar etmiyor. Bu masonlukla ilgili açıklama bomba etkisi yaptı. Yani bütün teorilerini yerle bir etti.
Maşallah.
Çünkü masonluk gizli olduğu için Deccal de gizliydi. Fark edilmiyordu. Deccaliyeti ben bütün kapsamıyla açıklayınca bir anda çöktüler. O zaman Müslümanların yakasından elleri düştü.
İnşallah.
Yoksa silahları işte şu bu falan teknolojik imkanları da ellerinde olduğu için muazzam bir Müslüman kıymına hazırlanıyorlardı katliama. Niye mesela böyle bir hazırlık yapıyorsun dediğinde de Deccal ordusu bunlar. Biz de Allah'ın dediğini yapıyoruz gibi bir uslupları vardı. Dikkat etsen George Bush o zamanlar diyordu ben vahiy ile hareket ediyorum. Allah bana vahiy ediyor diyor.
Evet.
İşte İncil'in izahlarını kastediyor. Vahiy ile hareket ediyorum. Onun için yani İncil'in gereklerini yapıyorum gibisinden. Evet. Sonra baktılar ki Mehdi öyle bir zuhur içerisinde değil. Mehdi barışı, kardeşliği, sevgiyi getirecek. Mesih ile birleşecek. Birlikte namaz kılacaklar. Değil mi?
İnşallah.
Güçlerini birleştirecekler. Hı-hı. Birleşik bir mücadele içerisinde olacaklar ki etle tırnak gibidir. Yani İnşallah. Mehdi ile Hazreti İsa Aleyhisselam sürekli birlikte hareket edeceklerdir. İnşallah. Bütün küfrü ve deccaliyeti yeryüzünden kazıyacaklardır. Hepsi bu yüzyılda olacak. Mesela Musevi hahamlarla konuştum. Dediler evet dediler. Bu yüzyıl son dediler hakikaten. Yani Hicri 1500 hani 2120 ile ilgili tespitimin doğru olduğunu söylediler. Evet. Bu Sanhedrin hahamları.
İnşallah.
Konuştuğumuzda. Evet diyorlar. O şekilde diyorlar. Çünkü Tevrat'a göre de bu şekilde dediler. Hristiyan inancına da göre de böyle. Yani dünyanın sonu geldi.
Evet. Sizin bu yöndeki açıklamalarınızı bakın Museviler, Hristiyanlardan destek geliyor. Evet haklısınız, doğru söylüyorsunuz diyorlar da. Peki neden bizde çok karşı çıkılıyor bu açıklamalara?
Bizde çok karşı çıkan yok.
Şöyle bir takım işte başta Cübbeli Ahmet Hoca ve o görüşü savunan insanlar diyeyim o zaman düzelteyim.
Çok şöyle izafi bir şey evet öyle diyelim. Benim bildiğim şu Freddy'nin kabusu var ki bu komünist derin devletin yani iddia edilen Ergenekon örgütünün hücre elemanıdır.
Evet.
Hücre elemanıdır. Vakti geldiğinde ortaya çıkartılacak bir tiptir. Geçenlerde ben bir röportaj yapacaktım büyük bir televizyon kanalıyla. Bir tane PKK'lı fakat Müslüman görünen bir tip var. PKK'lı fakat Müslüman görünen çok bilmiş. Bir onu çıkaralım dediler senin karşına. Bir de bu Freddy'nin kabusunu çıkaralım dediler. Şimdi bunlar anti-Mehdi'dir. Yani Mehdi'lik zıttı. Ve Darwinist. Darwinist, materyalist. Böyle yağcı tabir ederim. Yani böyle yalaka. Yani belirli mihraklara yaranmak için aynı biz de sizin gibi düşünüyoruz diyen takımından. Tabii ben böyle bir şeyi kabul etmedim. Çünkü bunlar bir de gevezeler de şimdi mesela bir saatlik program olacak. En az 45 dakikası yahut 50 dakikası bunların olur yani en az. Şimdi yani program etrafında da bunların sözünü kesecek durumumuz olmayacağı için tek yanlı propaganda yapmış olacaklar. Gerçi birkaç kelimeyle de halledebiliriz ama bunların anlattıklarının tek tek hepsine cevap verilmesi gerekir o anda. Evet. Böyle bir kurnazlık yaptılar. Ben de kabul etmedim.
İnşallah.
Geçenlerde de işte o Tombi'yi çağırdılar. O da araziye geçti şu an. O çok uyanık baba.
Evet, evet.
Yani yenileceğini anlıyor yani. Böyle içgüdüsel bir bilgisi var.
İnşallah.
Mesela bak Freddy'nin kabusuna karşı o çok şeyli, iştahlı.
Evet.
Yani
evet.
Böyle çok şey yani onunla konuşmaya karşı çok yatkın.
Evet.
Efendim özetle bizim olduğumuz yerde deccali bir tavır artık bundan sonra asla olmaz.
İnşallah.
Bir de benim düşüncemde yani Kur'an ve sünnet düşüncesinde olan aydın gençlik o kadar fazla ki internette binlik, iki binlik, beş binlik büyük gruplar kurmuşlar ama ucu bucağı yok. Sırf Azerbaycan'da da öyle okul duvarlarında falan da böyle spreyle yazmışlar Harun Yahya falan.
Maşallah.
Ork bizim internet sitelerini yazmışlar okul duvarlarına. Maşallah. Çok fazla Azeri genç var. Yani çok fazla siteler oluşturmuşlar. Kazakistan'da var, Türkistan'da var, Özbekistan'da var. Her yerde var. Suriye'de, Mısır'da, Mısır'da da gençler böyle gruplar oluşturmuşlar. Birlikte toplu resim çekmişler, göndermişler. Yani benim anlatmama dahi gerek kalmıyor. Yani çünkü çok Acaba. Muazzam bir bilgi yükledik internete.
Evet. Oradan kitaplar kanalıyla da tabii.
Onlar da bakın bir yılın içinde 80 milyon kitap indirdiler.
Maşallah.
80 milyon kitap. Sırf bu sene.
Maşallah.
Yani son daha sene bitmedi bakın. Yani sene bitmedi daha 80 milyon. Ve geceli gündüzlü indirmeye devam ediyorlar. Hepsi bilgisayarlarına doldurmuşlar bu bilgileri. Biz seni nasıl durdururuz? Ya kardeşim sen beni yaksan ruhum seni yine gelir boğar.
İnşallah.
Yani baş edemezsin benden.
İnşallah.
Allah'ın dilemesine yani evet, inşallah. İnşallah. Ben her yerdeyim Allah'ın izniyle.
Maşallah.
Onun için yani bu sevdadan vazgeçecekler bu batıl düşüncede. Sevda demeyeyim çünkü sevda güzel bir şeydir. batıl düşünceden vazgeçecekler. Kuzu kuzu bekleyecekler Mehdi'nin çıkışını, Mesih'in inişini. Hı hı. Çünkü durdurulamaz güçlerdir. Biz de onların yardımcısıyız. Onlara ortam hazırlıyoruz, zemin hazırlıyoruz inşallah.
İnşallah. Evet, evet. Siz her seferinde söylüyorsunuz, biz Hazreti Mehdi'nin öncüleriyiz diye söylüyorsunuz. Ancak sizin Mehdi olduğunuzu düşünen çevreler, mesela başta Cübbeli Ahmet Hoca, size karşı olmak için bir nevi o anlamda o sonuç çıkıyor. Mehdiyet dönemini, dünyanın ne zaman sona ereceğine ilişkin hadisleri hepsini inkar ediyor. Tabii burada çok detaylı bir durum da var. Bunu tekrar sizden açıklamanızı rica edeceğim. İsim konusu. Mesela bu çok önemli bir konu ve çok insanların dikkatini çeken de bir konu.
Ben aslında bunu daha önce de anlatmıştım. Geçenlerde yani halkın dikkati demek birden çekildi. Yoksa ben bu konuyu çok vurguladım. Hı hı. Geçen gün bir kere daha açıklamıştım. Bütün internet sitelerine çıktı. Yani hemen hemen tamamında çıktı. Hem de birinci haber olarak çıktı. Yani yine kısaca anlatayım. Peygamber Efendimiz'in ismi sadece Muhammed değildir. Hı hı. Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed, Mustafa'dır. Evet. Dört isimlidir. Resulullah diyor ki adı Ahmet'tir, Muhammed'tir demiyor. Hı hı. Ama hadislerde Muhammed Mehdi olarak da geçiyor. Muhammed Mehdi. O peygamberimizin ona verdiği isimdir.
İnşallah.
Muhammed Mehdi. Yani Muhammed Mehdi gelecek diyen isim, o peygamberimiz ona verdiği isimdir. Fakat diyor ki hadiste adı adıma uygun düşer. Evet. Bakın adıma, adlarıma, isimlerime uygun düşer demiyor. Bir tane addan bahsediyor. Adı adıma uygun düşer. Ama ne olduğunu da söylemiyor. Bunu ahir zamana bırakıyor. Tahakkuk ettiğinde anlaşılsın gibi bir uslup bu.
Evet, peki Peygamber Efendimiz'in soyadı neydi?
Peygamber Efendimiz'in soyadı hakikaten pek bilinmiyor. Hı hı. Beni Adnan'dır. Yani Hazreti Ali'nin de ifadesi var. Mustafa Adnan diyor. Mustafa Adnan. Hı. Peygamberimize hitap olarak. Hadi olan, hidayete vesile olan, yani mehdilik vasfı olan. Mustafa Adnan diyor. İnşallah. Ki Peygamber Efendimiz de Mehdi'dir. Yani hidayete vesile olmuştur. Hazreti Ali'nin bu eseri de meşhur bir eseridir. Dolayısıyla Adnani soyadan geldiği için soyadı mesela şu an sorulmuş olsa Adnan'dır. Hı hı. Peygamberimizin. Eğer halen yaşamış olsaydı Muhterem Adnan diye hitap edilecekti. Sayın Adnan diye hitap edilecekti. Çünkü soyadıyla hitap bir, evet. Şu an toplumda bir kural olduğu için bu şekilde hitap edilecekti. Dolayısıyla hitap ismi Adnan'dır.
İnşallah.
Ama şimdi işte bunu söyledin, sen kendini ima ettin. Kardeşim o zaman ben hiçbir şey söyleyemem. Ben bunu sağlama aldım bakın diyorum ki eğer ben mehdilik iddia edersem Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti üzerime olsun dedim. İnşallah. Ama bunlar doğru bilgi. Ve bütün anlattığım hadisler de doğru. Hı hı. Yani ya ben bunları toptan hiçbirini anlatmayacağım. Aman yanlış anlaşılır, ömür boyu anlatmamam lazım. Allah bana bunu sorar. Çok anormal bir hareket olmuş olur bu. O zaman Kur'an'ın ayetlerini de açıklayamayız. Birçok şeyi açıklayamayız. İma ile olur mu bu? Mehdilik bir başarıdır. İddia değildir. Ben Mehdi'ye benziyorum. Beni Mehdi kabul edin. Mehdi, bakın öyle bir cahilce inanç da var. Göster bakalım bir keramet derdi diyor. Yani evet. Göster bakalım. Evet. Ya öyle zübbeli kim yapabilir Mehdi'ye?
İnşallah.
Göster bakalım bir keramet.
Çok çirkin ifade.
Böyle bir olay yok. Bir kere Mehdi'nin hiç kimseye ihtiyacı yoktur.
İnşallah.
Bütün dünyanın Mehdi'ye ihtiyacı vardır. Çünkü bereketler, feyizler onun kanalıyla dünyaya gelir. Allah onu vesile eder. İnşallah. Huzuru, güveni Allah onunla sağlayacaktır, vesile İnşallah. Edecektir. Allah her şeyde bir şey vesile eder. Mesela yangını suyla söndürür Allah. Yangını söndüren Allah'tır. Ama suyu vesile eder.
İnşallah.
Bu dünyadaki yangını da bir su olan Mehdi ile söndürecektir.
İnşallah.
Vesile edecektir. Yoksa yangını söndüren yine Allah'tır. Sadece vesiledir Mehdi. Onun için yani Cenab-ı Allah'ın gücünü kimse durduramaz. Deccaliyetin yaratılmasını da Allah meydana getirmiştir. Darwin'i, materyalizmi, masonluğu, onlara verdiği gücü hepsini Allah meydana getirmiştir. Durun dediğinde de dururlar.
İnşallah.
Allah istediği anda da bozar. İnşallah. Mehdi ile de dünyayı kurtuluşa, berekete, bolluğa getirecektir inşallah. Hazreti Mesih ile birlikte.
İnşallah. İnşallah.
Evet, arkadaşlarım işaret ediyorlar. Sözünüzü kesmek istemiyorum. Hakikaten çok önemli bir konu. Reklam aramız sanıyorum. Evet, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız efendim. Bizden ayrılmayınız. Evet sayın seyirciler, kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor. Evet efendim.
Evet, iki konu var. Onları söyleyeyim. Hı hı. Birincisi, Vatikan bir ara biliyorsunuz bir Darwinizmin propagandasını yaptı.
Evet.
Darwinizmi aklamaya kalktı. Şimdi de Karl Marx'ı öven bir açıklama yaptı Vatikan.
Evet.
Bakalım gidişat nereye böyle. Demek ki Vatikan'da Masonluğun etkisi net. Evet. Demek ki Vatikan'da bir mafya ve Masonluk karışımı bir sistem bu insanlara musallat olmuş durumda. Çünkü bir dindarın, bir değil mi, rahibin Darwinizmi savunması, arkasından da Karl Marx'ı savunması inanılır gibi değil.
Evet.
Yani akıl alacak gibi değil. Demek ki esir konumdalar. Demek ki bizim üstümüze çok görev düşüyor.
İnşallah.
Demek ki var gücümüzle gayret etmemiz gerekiyor. Bakın o zavalları da orada demek ki sıkıştırmışlar. Akıl almaz olaylar oluyor. Efendim, iddia edilen Ergenekon örgütü dosyasında şöyle bir bilgi var. Sadece eşi kapalı olan, namaz kılan değil, yarın irticaya kaçması muhtemel. Herkesi yazın, şikayet edin. Şimdi bize yapılan komploların mantığını buradan çok iyi anlayabilirsiniz. Yani bol bol kimlerin nasıl şikayet ettiğini. Hani diyorlar ya, sizler niye uğraşıyorlar, kimisi şikayet ediyor, bu olaylar neden oluyor? Bakın, konuyu çok net açıklıyor. Yarın irticaya kaçması muhtemel, yani Müslüman olması muhtemel. Müslüman olduğu zaten açık olan ayrı da, bir de irticaya kaçması muhtemel diyor. İrtica dediği, Peygamber Efendimiz'in ahlakını kastediyor. İnşallah. Herkesi yazın, şikayet edin. Bakın, yaz iki satır kağıt, şikayet edin. O kadar, gerisine karışmayın. Onların adına dinci dergiler, gazeteler gönderin. Onların adına. Yahut işte fotokopiler, belgeler.
Evet.
Altına da imzalarını koyun diyor. Yani evet. Bizde de oldu ya. Evet. Adana Oktar diye Fatih Altaylı'ya gönderdiler, altına imza atıp. Akrabalarının adını öğrenin. Onların isimleriyle başlarını belaya sokan mektuplar gönderin.
Çok...
Maşallah. Bakın iddia edilen Ergenekon örgütü dosyasında bu bilgi. Ergenekon örgütü mensupların verdiği akıl taraftarlarına. Bakın. Onların isimleriyle başlarını belaya sokan mektuplar gönderin. Bana işte, bizlere yapılan uygulamanın tıpkısının aynısı. Maşallah. Buyurun.
Evet.
Hatta kart gönderirseniz okunması daha kolay olur diyor.
Açık seçik şekilde taktik de verilmiş.
Tabii. Evet. Yani merak edenlere işte buradan bilgi vermiş oluyoruz. Bakın diyor ki, yapabiliyorsanız Osmanlı hayranlığı kırın. Türklerin üstün bir ulus olduğu safsatasını yıkın. Biz diyoruz yani Türkler yüksek ahlaka sahiptir, yüksek seceye sahiptir, güzel ahlaklıdır, lider millettir. Onlar, o da diyor ki onlarda, Türklerin üstün bir ulus olduğu safsatasını yıkın. Osmanlı hayranlığını kırın. Özellikle cinsel konularda sınırları zorlayın. Bu konu insan zaafının başında gelir. Yani cinsellikle ilgili her türlü anormal şeyleri yapın.
Evet.
Geliştirin diyor.
Çok acayip ifadeler.
Bakın, dansöz, Rus revüsü, ne bulursa bulursanız getirin. Dosyadan söylüyorum bunları. Din ve milliyetçilik duygusunun nasıl zayıflatılacağı, nasıl yok edileceği açık. Bunları uygulayın.
Oo, çok çok tehlikeli. Ve kim bilir sizinle birlikte kimlere daha yapıldı bu taktik ve hiçbir şekilde anlaşılmadı. Kimin yaptığı hiçbir şekilde anlaşılmadı, evet. Değil mi? Evet. Ta ki böyle bir örgütün varlığı ortaya çıkıncaya kadar. Üstelik de böyle bir durumdan, bahsedildiği şekildeki durumdan kendinizi aklamanız çok güç, değil mi?
Yani bayağı uğraştık.
Evet.
Mahkemeyle Fatih Altaylı'nın bu iddiasından kurtulduk, aklandım. Hı hı. Fakat Fatih Altaylı, bakın 10 yıldan beri avukatı Rezan Aydınoğlu'yla beraber yoğun bir faaliyet halinde.
Evet.
Yani geceli gündüzlü yoğun faaliyet halinde. Gazetelerini bu iş için kullanıyor. Bir olay oluyor. Mesela Sür Manşet, Habertürk gazetesi Sür Manşet'e çok herhangi bir olay bile. Mesela geçenlerde biliyorsunuz oradan, evet, buradan yine çoluğu çocuğu toplamışlar. Onlara çeşitli iftiralar attırdılar. Hı hı. Onlardan gerçi beraat ettik ama onların iftiralarını kullanarak yeni bir dava daha açtılar. Yine arkasında Rezan Aydınoğlu var. Avukat Rezan Aydınoğlu var. Ve Fatih Altaylı var.
Evet.
Yani destekliyor olayı. Tabii ki ne diyelim, yani biz de ellerine geleni artlarına komasınlar deriz. Biz Allah yolunda mücadelemize devam edeceğiz. Doğruyu ve güzeli, hakkı anlatmaya devam edeceğiz.
Peki sizin zaman zaman konuşuyoruz. Bu insanlarla bir husumetiniz yok.
Ben acırım insanlara. Yani mesela Rezan Aydınoğlu yaşlı, gariban bir insan. Yani ben ona ne alıp veremediğim olur. Yani şefkatle bakıyorum, merhametle bakarım. Yani ama teşvik ediliyor bu insanlar. Yani tahrik ediliyor olumsuz yönde. Bu görülüyor. Mesela Fatih Altaylı da kendi halinde bir yazar. Yani tamam, fikirlerimiz birçok yönde uyuşmuyor ama benim fikrimin uyuşmadığı çok fazla yazar var. Hepsine saygı duyuyorum, hepsine şefkat duyuyorum. Bu vatanın evlatları. Ben onlardan ne alıp veremediğim olur. Tabii ki özgür bir ortam var. Herkes fikirlerini söyleyecek, düşüncelerini özgürce söyleyecek. Demokrasi ortamı var. Bunun doğal neticesidir. Bunda şaşacak bir şey yok.
İnşallah.
Onun fikirlerinden dolayı ben kimseye karşı öfke duymam. Yani onlara karşı bir nefret hissi gelişmez. Ama burada bakın, iddia eden Ergenekon örgütünün yöntemleriyle bize karşı bir kitle oluşturdular. Küçük ama kendilerince etkili olmaya çalışan bir kitle. Mesela kadına gitti biliyorsun, New Humanist dergisine demeç verdi. Ekim ayında ceza alacak, evet, konu bitecek.
Şey ifadeler yani kesin ve bütün, ifadeler.
Bütün dünyada da bu yayılmış. Mesela dün yaptığım röportajda yine adam o da sordu.
Sordu.
Bu konu neyin nesidir diye. Onları da açıklamak durumunda kaldık. Yani çok garip olaylar oluyor. Ama biz de tabii en akılcı, en samimi, en candan tavırla kendimizi savunup doğruları anlatmaya gayret ediyoruz.
Evet. Yargı sürecine ilişkin çok kesin ifadeler kullanılıyor bir de basında özellikle. Şimdi bu ifadeleri kullanabilmek hakikaten çok zor. Çünkü sonuçta dava devam ediyor. Daha devam etmeden, hatta ne zaman Ekim ayında görüleceği ve sonucun sizin aleyhinizde olacağına dair kesin yargıya varıyor insanlar. Böyle bir duruma nasıl, böyle bir noktaya nasıl geliyorlar?
Ya şimdi tabii garip olaylar var. Çok şaşırtıcı olaylar var ama biz de tabii olayları akılcı olarak itidalle izliyoruz. Yani ve kökenlerini araştırmaya çalışıyoruz hukuki yöntemlerle. Mesela şaşırtıcı tabii, mesela Hürriyet'in çok önceden, mesela 48 saat önceden Yargıtay'da olan bir olayı bilmesi ve bunu haber yapması. Mesela davanın bozulacağına dair. Ve arkasından da değil mi? Yaptığı haberdeki ifade.
Evet.
Mesela yandı diyor. Adnan Hoca yandı. Tamam, ben yanarım da gün gibi aydınlanırsın.
İnşallah.
Tamam. Benim nurum bütün dünyayı kaplar Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani Kur'an'ın ve değil mi, Peygamberimiz sünnetlerinden kaynaklanan güzel izahlar bütün dünyayı kaplamış durumda. Sen maşallah yakmaya kalksan bizi aydınlatırsın. İnşallah.
İnşallah.
Oktarım anlat.
Estağfurullah. Hocam Allah her şeyi bir ölçü üzere yaratmış. Bir Kur'an mucizesi müsaade ederseniz inşallah.
Tabii ki, buyurun.
Yağmur bir ölçü üzere yağıyor. Bakın bu bilinmez. Dünyanın her tarafında biliyorsunuz kimi yerde yağmur yağar, kimi yerde yağmaz. Su buharlaşır, kimi yerde 50 derece sıcaklıklar. Hı hı. Değil mi? Her tarafı farklıdır birbirinden ve her an değişir. Her gün değişir bu hava durumu. Dünyanın her tarafında her gün değişir. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti. Ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Zuhruf suresi 11. Hakikaten bilim adamları şunu tespit ettiler. Dünyaya her an, bakın dünyadan her an 16 milyon ton su buharlaşıyor. Ve bir o kadar yağmur düşüyor. Senede de 505 trilyon ton. Ama hepsi her an eşit birbirine.
Eşit, denge bozuyor.
Yani senede 500 ton, trilyon ton su buharlaşıyor, 500 ton yağmur iniyor. Bu mükemmel bir denge. Çünkü biraz fazla olsa bütün su buharlaşıp giderdi yeryüzünden, hayat durur. Çok fazla olsa bütün dünyaya su basar, gene hayat durur. Böyle mükemmel bir denge var. Atmosferde de mesela böyle. %21 oksijenin oranı. Bakın bunun biraz üstüne altına çıktığında hayat olmuyor. Hı hı. Şimdi düşünelim, dünyanın her tarafında canlı varlıklar var. Trilyonlarca kere trilyonlarca bakteriler, değil mi, hayvanlar, bitkiler. Bunların bir kısmı oksijen üretiyor ve hepsi oksijen tüketiyor aynı zamanda. Ne oluyor? Hiç değişmiyor. Tarih boyunca hep %21. İşte Allah'ın sonsuz yaratma sanatı, karib olan, yani yakın olan Allah'ın sanatı. İnşallah. Maşallah.
Doktorum buyurun.
Estağfurullah. Hissetmek nasıl bir mucize ise, hissetmemek de o kadar büyük bir mucize, o kadar büyük bir lüks. Yani her şeyi hissetmek insana bir yerden sonra rahatsızlık verir, biliyorsunuz. Hissetmemek de özellikle vücutta yaratılan bir olay. Şöyle ki mesela vücudumuzda şu anda üzerimizde bir elbise var. Elbiseyi bir süre sonra ilk giydiğimizde vücudumuz hissediyor. Sinirler bize sinyal gönderiyorlar. Bir şey dokunduğu zaman mesela saatimizi ilk taktığımızda kolumuza ilk önce onu hissetmeye başlıyoruz. Evet. Daha sonra buna alışma safhası var. Bir süre sonra artık hissetmemeye başlıyoruz. İşte bu bir lüks. Ve bu özellikle yaratılan bir durum. Orada eğer biz saatimizi devamlı hissetmeye devam etmiş olsaydık rahatsız artık edecek. Rahatsızlık verirdi tabii ki. Devamlı bir kaşıntı veya işte nasıl rahatsızlık veriyorsa onun gibi. Veya şu anda ayağımızdaki çorap devamlı bize sinyal olarak gelse ayağımızı sıkıyor, ayağımız vuruyor şeklinde bir rahatsızlık olmuş olurdu. Böyle olmuyor. Bakın bu unutulmamış, atlanmamış bir vücudumuzda fizyolojik olarak bir detay. Ama bakın ne kadar hassas, ne kadar önemli bir lüks.
Evet.
Ve Allah bunu bu şekilde sinirleri ve sinyal göndermeleri bir süre sonra zayıflatıyor. Hücrelerin buna karar vereceği bir şey değil. Ya da evrim teorisinin o bilinçsiz mekanizmalarının işte neye ihtiyacımız varmış da bunu tespit edip bunu bu şekilde geliştirmeniz zaten söz konusu olamaz. Ne tesadüfler ne şansa kalmış bir durum. Zaten şans diye bir şey yok. Her şey bakın çok ince hassas bir şekilde hesaplanmış ve bizim rahatımızın lüksümüz için bu şekilde yaratılıyor.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Bak hep ilim. Maşallah.
Evet. Hocamızın kitaplarından anlatıyoruz inşallah. Demin anlattığımda Kur'an Mucizeleri kitabında çok Kur'an mucizesi var. Kur'an'ın Allah sözü olduğunu kanıtlayan. Bakarlarsa çok detaylı bilgilere ulaşabilirler inşallah.
Evet. İnternet adreslerimizi şey yapalım, hemen söyleyelim.
harunyahya.org harunyahya.net bedava olarak, helal olarak indirebilirler bütün kitapları, filmleri inşallah.
Ben de aynı şekilde ilmimercek.com adresinden ulaşabilecekleri izleyicilerimize ilmi mercek dergimiz var. Oradan her ay yayınlanan böyle mucizevi gelişmeler var, bilimsel gelişmeler. Oradan aktarıyorum genellikle.
Ayrıca
ilmi mercek dergisi ilmimercek.com.
ilmimercek.com .com adresinden. Evet, ayrıca da ahir zaman sohbetleri @hotmail adresinden de soru ve görüşlerini bizlerle paylaşabilirler, değil mi efendim?
Evet efendim. Maşallah.
Hocam dün gösterdiğiniz bir kromozom filmi vardı ama bunu 50 kanalda tekrar gösterelim mi seyircilerimize? Çok güzel bir iman hakikati.
Tabii ki. Tabii
İnşallah.
Ki.
Şimdi DNA tek bir zincirden oluyor. Sarmal zincirden
sarmal
oluşuyor.
Zincirden,
diye
evet.
Konuşmuştuk bunu daha önce. Fakat kendi üzerine o kadar katlanıyor ki bakın ne kadar katlanıyor ve kromozomlar oluşuyor. Bu bir kromozom. Kromozomlar bu şekilde oluyor. Bakın kromozomun tek bir yerinden bir kesit alıyorlar. Şimdi o kesit açılacak. Bakın o kesit açtığınız zaman muazzam bir katlanma meydana geldiğini görüyorsunuz. Onun üzerinden yine minnacık bir kesit alındığında bakın gene DNA'nın kaç defa katlanarak ne hale geldiğini. Yine bir kesit alıyorsunuz, bakıyorsunuz yine kaç defa katlanmış. Ondan bir kesit daha alıyorsunuz. En sonunda DNA ortaya çıkmaya başlıyor. Proteinlerin etrafına sarılmış. Ondan da bir kesit alındığında bakın DNA ortaya çıkıyor. Yani 1-1,5 metrelik zincir O kadar çok katlanıyor ki kendi üzerine böyle defalarca. Ama bir protein sentezi için bir sayfalık bir bilgi arandığında, bu 1 milyon ansiklopedi sayfası arandığında, o kapkaranlık ortamda, o kargaşanın içinde eliyle koymuş gibi buluyorlar onu. Hiç şaşmadan. Evet. Sadece o bölge açılıyor fermuar gibi. O koskoca zincirde. Ve orası sentezlenip kapatılıyor. Bu muazzam bir mucize. Allah'ın mucizesi.
Kesinlikle. Evet, normalde de bulamazsınız çünkü öyle bir durum.
Bakın, kat kat katlamalar var. Açtığında yine kat kat katlamalar var. Kendi içinde ayrı katlamalar var.
Evet.
O açtığında kendi içinde yine ayrı katlamalar var. Bu devam ediyor ve oraya girip adam ilgili yeri bulup bu konuyu hallediyor.
Evet.
Mucize üstü mucize maşallah.
Evet, maşallah.
Yani hocam bilimin çözebildiği bir şey değil bu. Yani nasıl direkt oraya gidiyor? Neye dayanıyor yani?
Evet, nereden biliyor oraya gitmesi?
Bu bir mucize
gitmesi,
yani.
Bir de robot molekül.
Evet.
Yani, yani insan aklının daha yüksek bir akla sahip ama hatta bütün dünyadaki insanların aklına daha fazla akla sahip.
Maşallah.
Bir molekül bakın. Bu kadar akla sahip.
Doktorum, buyurun. Bitki bütün molekülleri tanıyor. Kökleriyle toprağın içinde ne gerekli olan, kendisi için ne gerekli molekül varsa yalnızca onları alıyor. Gerekli olmayanları almıyor. Bugün tespit edilen bitkinin ihtiyacı olan 16 tane element var. Nitrojen, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum ve sülfür gibi elementlere ihtiyacı var bir bitkinin. Toprağa yayılmış olan kökleri vasıtasıyla topraktan tabii bir sürü, başka bir sürü element var, bir sürü molekül var. Bakın onları almıyor. Yalnızca kendisi için gerekli olan molekülleri alıyor. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi toprakta bunlar yaygın olarak bulunuyor, dağınık olarak bulunuyor. Ve suyu da yine aynı şekilde. Seçerek özel pompalar vasıtasıyla, köklere yerleştirilmiş olan özel pompalar var. Bunlarla içeriye doğru pompalıyor. Kendi vücuduna, gövdesine pompalayarak alıyor bunları.
Tabii neye göre peki ayrıştırıyor onu? Bilgisayar ortamında elementleri hani
belirlersiniz. Elementleri tanıması gerekiyor.
Evet, tanıması ve gerekiyor tanıyor. Tabii neye göre tanıyor değil
zararlı
mi?
Zararlı olan moleküller var, onları almıyor. Bu zaten tek başına bir mucize.
Evet.
Burada bitkinin böyle bir akla sahip olmasını kimse öne süremez. Aklı olduğunu kimse öne süremez. Tesadüfen olduğunu öne sürenler var. İşte bunlar evrimciler.
Mümkün değil.
Çok daha saçma bir akıl olduğunu, akla sahip olduklarını göstermek açısından söyledim bunu. Çünkü bunu çok açık ve net bir şekilde bilinçli bir mekanizma olduğu ortada. Tesadüfen olmayacağı ortada. Tabii. Mutasyonla, doğal seleksiyon gibi mekanizmalar zaten bunu açıklayamaz. Evet. Ne var? Akıllı pompalar var. Bu molekülleri özellikle seçiyorlar ve bitkiye pompalıyorlar içeriye doğru. Bu tabii ki Yüce Rabbimizin yarattığı özel mekanizmalar doğrultusunda gerçekleşmiş oluyor. Burada Allah'a tesbih etmek, Allah'a yüceltmek gerekiyor.
İnşallah.
Doktor hocam buyurunuz.
Estağfurullah. Hocam inşallah hücrenin bölünmesi çok büyük bir mucize. Akıl almaz bir yaratılış sanatı var Allah'ın. Bakın bu bir hücre çekirdeği bu. Hücre çekirdeğinin şimdi bölünmesini gösterecek filmde inşallah. Hücre çekirdeği bölüneceği zaman DNA molekülleri görünür hale gelmeye başlıyorlar. Kromozomlar daha doğrusu. Demin göstermiştik, kromozomlar DNA'nın katlanmış hali. Bakın kromozomlar belirgin hale geliyor. Normalde görünmüyor bunlar. Bunlar görünür hale geliyor. Ve daha sonra iki tane cisimcik oluşuyor. Bunlar normalde yok hücrede. Bu cisimciklerden de iplikçikler çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. Evet. Ve ikisi de biri kuzeye biri güneye gibi iki farklı bölgeye hareket ediyorlar. Tam bu sırada hücrenin bakın zarı eriyor. Bu bir mucize. Neden olduğu bilinmiyor. Tabii. Bu iplikçikler ortaya dizili olan kromozomların geliyorlar bir köşesine yapışıyorlar. Bakın hepsi hedefini tam olarak buluyor bu iplikçiklerin kapkaranlık ortamda. Ve bunlar bu iplikçikler gerilerek kromozomları bakın görüyorsunuz burada birbirlerinden ayırmaya başlıyorlar. Bu kromozomlar birbirinin aynısı. O sırada eşlenmiş oluyor ve iki tarafa doğru çekiyorlar bakın uzaklaştırıyorlar birbirlerinden. Ortada bulunan bakın ortada da iplikçikler var.
Evet.
Bunlar da itme kuvveti sağlıyorlar büyüdükleri için ve hücre büyük bakın büyümeye başlıyor. Ve daha sonra büyüyor. Kromozomlar iki tarafa eşit olarak bölündükten sonra iki tane ayrı hücre çekirdeği oluşuyor bakın görüyorsunuz. Ve bütün hücre bölünüyor. Allah'ın yaratılış sanatı. Yani muazzam bir düzen
muazzam
var burada.
Düzen var.
Allah'ın yaratma sanatı. Malikül mülk olan yani mülkün ebedi sahibi olan Allah'ın yaratması inşallah.
Richard Dawkins nasıl açıklıyor bu konuyu?
Uzaydan gelenler diye en son açıklaması.
Uzaydan gelenler yaptı bunu. Diye.
İnşallah.
Yani buradaki yaratılışı kabul ediyor değil mi?
İnşallah evet.
Olağanüstülüğü yani olağanüstü bir aklın varlığını kabul ediyor. Ama uzaylılar yaptı diyor şimdi de.
Evet.
Yani artık hani delil de sunamayınca sanıyorum bir insan bu şekilde açıklama yönüne gitti. Hani çünkü uzaylılarla henüz varsalar eğer onu da bilmiyoruz da bir irtibatımız yok. Dolayısıyla da hani ortaya öyle bir şey attığında belki inanan çıkar deyip başka şansı kalmadı herhalde. Hayır, değil mi? Zaman kazanıyor belki de.
Klasik safatorik yani kafası pek o kadar yani bu konular pek kavrayamıyor. Bu kadar yüksek akla sahip uzaylı varsa, kromozom yapacak kadar akla sahip uzaylı varsa, o uzaylıyı kim yaratmış?
İnşallah.
Buna açıklaması
tabii.
Yok.
Evet, tabii. İnşallah.
Yani en de sonunda Allah'ın varlığını kabul edeceği anlaşılıyor. Fakat kendince yine bir tevillerle konuyu anlamazlıktan geliyor. Bakalım ahirette nasıl açıklayacak o uzaylılar konusunu?
Evet, inşallah.
Allah ona ahirette sorduğunda bakayım. Londra caddelerinde gösterdi o şımarıklığı aynı şekilde orada gösterebilecek mi?
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Cehdi Hocam buyurunuz.
Şimdi kelebeklerde yeni bir kulak sistemi keşfedildi. O da şu. Büyük kuşlar, bunu tabii yemek üzere peşinden koşan kuşların kanatlarını anlamak üzere, kanatlı çırpışlarını anlamak üzere başka bir zar mekanizması tespit edildi. Kanatlarından hemen vücuda bağlandığı noktada özel bir membran, özel bir zar tespit edildi. Kulak zarı gibi. Ve bu yalnızca yüksek volümlü sesleri, kanat çırpması gibi sesleri ayırt etmek üzere özellikle yerleştirilmiş bir zar olduğu saptandı. Kulaklarından ayrı olarak.
Savunma amaçlı.
Yani kanat çırparak gelen bir kuşun sesini bu şekilde bu özel koruyucu kulak mekanizmasıyla, kulak zarı mekanizmasıyla tespit edebiliyor kelebek. Ayrıca kuşların işte şarkı söylemeleri gibi başka etraftaki başka sesleri algılamak üzere başka bir kulak sistemi ayrıca var. Bu zaten biliniyordu. Bu koruyucu kulak zarı mekanizması ayrıca tespit edildi. Bu tabii ki tesadüflerle açıklanamayacak bir mekanizma. Kelebeğin kendini koruması için, kendini kovalayan, kendini avlamak üzere peşinden gelen kuşların kuşlardan korumak amacıyla özel olarak vücuduna yerleştirilmiş bir mekanizma bu. İşitme mekanizması. Bu yeni olarak tespit edildi. Maşallah. Yine Allah'ın bir yaratması, Allah'ın rahmetiyle kelebekleri de işte nasıl korunduğunu kuşlardan bize göstermesi açısından yaratış sanatının bir detayı olarak karşımızda duruyor.
Maşallah. Evet, önümde şöyle bir kaplumbağa da var. Bakınız biraz ağır, kaldıramadım. Şöyle de göstereyim izleyicilerimize. Buna ilişkin de... Evet.
Kaç yıllık?
65 milyon yıllık. 65 Çin'de bulunmuş bir kaplumbağa fosili.
Şöyle gösterelim. Bu da...
Bugünkü yaşayan örnekleriyle aralarında hiçbir fark olmadığı rahatlıkla görülebiliyor.
Evet.
Ya bunun için alim olmaya gerek yok. Evet. Işte. Baktım anlaşılıyor. Evet. İlkokul çocuğu olsa anlar.
Tabii bu 65 milyon tabii. yıl önceki hali efendim şu...
Deniz kaplumbağası neyse bugünküyle aynı. Hiç arasında aynı. Fark yok. Hiçbir değişim, dönüşüm. Evrim söz konusu değil.
Söz konusu değil, değil mi?
O nedir?
Bu da yılan yıldızı fosili. 450 milyon yıllık.
450 milyon.
Evet, yılan evet. yıldızı fosili.
Deniz yıldızı, bir tür deniz yıldızı. Yılan yıldızı fosili, yılan yıldızı diye tanımlanıyor. Bu da Brezilya'da bulunmuş ve 490 milyon yıl önceki yılan yıldızı neyse bugünküyle arasında hiç fark olmadığı görülüyor
rahatlıkla. Hiç fark yok, evet. 490 milyon yıl. Evet, çok yani. Ciddi bir tabii. rakam. Evet.
Onların demesine göre şu an onlar uzaylı gibi bir varlık olacaklar.
Bu deniz yıldızı da çok özel bir canlı. Denizin dibinde ne kadar böyle artık varsa, denizi denizde çürüyüp de denizi kokutmaya yönelik ne kadar şey varsa bunları engellemek üzere bunlar çöpçü canlılar. Her türlü ölmüş balık işte artıkları olsun işte herhangi bir canlı canlıdan geriye kalacak herhangi bir parça olsun çürüyüp de denizi kirletecek olan. Bunları yakalıyorlar ve şey yapıyorlar vücutlarına sindirerek alıyorlar. Onlar çeşitli mekanizmalarla onları yani bir çöpçü gibi denizin yüzeyinde dolaşarak böyle artıkları topluyor.
Tabii. Değil mi? Bakıyorsunuz her canlının bir oluş nedeni evet. var.
Deniz böylece hiçbir şekilde kirlenmiyor. Okyanuslar temiz kalıyor.
Evet.
Benim Rusça atlasımı göstermiş miydik biz?
Evet. Göstermiş, bir daha göstermiştik.
Bir daha göstertelim, evet.
Maşallah.
Evet. Şöyle arkadaşlarımız.
Evet. Evet. Bütün Rusya'da dağıtılıyor şu an. Bayalı satışı var maşallah.
Maşallah.
Evet. Rus halkından çok teveccüh var maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Evet efendim, sorularımız var. Dilerseniz devam edebilir miyiz?
Ah, severim ben senin o güzel canını.
Teşekkür ederim.
Ne var sorumuz?
Sorularımız çok güzel. Hakikaten çok izleyicilerimiz bilinçlenmiş. Eserlerinizi de çok takip ediyorlar. Mesela Kapadokya'dan bir izleyicimiz demişler ki, hocam, bu sıralar Mayaların takvimi sık sık gündeme geliyor. Bu takvim üzerinde araştırma yapan bir arkeolog, 2012'de dünyayı beklenmedik bir gelişmenin etkileyeceğinin anlatıldığı bölümde ne yazdığıyla ilgili tahminde bulunarak "O gökten inecek" yazıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Hocam, Mayaların takviminde yazan dünyayı etkileyecek gelişme Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişi olabilir mi?
Olabilir tabii, yani tarih açısından müsait, makul.
İnşallah.
Çünkü Mesih 33 yaşında inecek, 2012'de inmiş olsa olabilir tabii, uygun. Yani çünkü bir süre mücadele vereceği için, çünkü en fazla bir 10-15 yılı var gelmesine inşallah.
İnşallah.
O ilginç tabii oradaki ise.
Maşallah.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Gökten inecek diyor değil mi?
Evet. O gökten inecek yazıyor şeklinde bir açıklama yapmış bir arkeolog. Mayaların takvimi üzerine böyle bir yorum yapmış, bir araştırma yapmış o takvim üzerine. Evet. Ve o gökten inecek yazıyor diye bir ifade de bulunmuş.
Hazreti İsa'nın iniş tarihi gibi görünüyor.
Maşallah.
Evet. Maşallah. Ama tabii ilk indiğinde bilemeyeceğiz.
İnşallah.
Sonra fark edilecek inşallah.
İnşallah.
Kaç dakikamız var?
Arkadaşlar yaklaşık sanıyorum 30-35 bir bugün 16.30'da bitiyor programımız. Doğru, bir saatimiz var
maşallah,
yaklaşık maşallah.
Bir saatimiz var. Çok iyi. Evet. O zaman bol bol anlatabiliriz. Doktor hocam buyurunuz.
Estağfurullah. Hipotalamus diye bir organ var beynimizde. Bir fındık büyüklüğünde. Bakın, bu fındık büyüklüğündeki organ bütün vücut ısısının ayarlanmasını sağlıyor. Yani hayatımız boyunca 36,5-37 derecede olan vücut ısısı, terleme, üşüme, titreme, tüylerimizin diken diken olması ve morarma, biliyorsunuz üşüyünce morarır cilt, iç organlara gider kan gibi mekanizmalarla hep 37 derecede tutuyor, sabit tutuyor. Aynı zamanda kan basıncını ayarlıyor. Biliyorsunuz kan basıncı hep sürekli sabittir. Çıktığında hipertansiyon denen hastalık oluşuyor. Çok tehlikeli. Çok yükseldiği zaman beyin kanaması oluyor. Kalp krizi oluyor. Çok düştüğünde bayılıyoruz. Değil mi? Halsizleşiyoruz. Önce başımız dönüyor. Sonra bayılıyoruz. Hep onu da sabitler. Belli aralıklarda. İşte 10 ile 12 arasında, 13 arasında gibi tansiyonumuzu tutar.
Dengeli. Evet.
Aynı zamanda uyanıp uykuyu uyuyup uyanmamız konusunu denetliyor. Aynı zamanda açlığı tokluğu denetliyor. Ne zaman acıkacağımız, çünkü acıkmak için bir sebep olması gerekiyor. Midenin boş olması, kandaki şekerin düşmesi gibi birçok faktörü vücudun ihtiyacına göre ayarlayarak açlığı tokluğu da denetliyor. Bunu fındık kadar bir bölge yapıyor. Yani bu kadar hesabı, bu kadar işlemleri, çünkü öyle bir işlem gerekiyor ki bunun için. Yani her an vücutta ne kadar ısı olduğu, dış ortamın kaç derece olduğu, nasıl nereye ayarlanması gerektiği, ne kadar terlemeniz gerektiği. Çünkü bu bir bilgi meselesi. Vücudunuzda su damlacıkları çıkacak, onları buharlaştıracak, ısı kaybettirecek ve normale çekecek. Ya bunlar hiçbir insanın bilgisayarına yapabileceği işlemler değil.
Evet.
Ama fındık büyüklüğündeki bu organ Allah'ın emriyle
maşallah.
Hay olan, yani diri, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Allah'ın emriyle bunları gerçekleştiriyor.
Tabii biraz düşünen olağanüstülüğü çok çok daha derinlemesine kavrar.
İnşallah.
Tabii, maşallah. Cihat hocam buyurunuz.
Şimdi gökyüzünde ozon tabakası var, stratosfer denen bir tabakada ve bu güneşten gelen zararlı ışınları koruyor. Yani yeryüzüne ulaşmasını engellemiş oluyor. Bir filtre görevi yaparak süzüyor zararlı ışınları. Yani Allah'ın böyle bir yaratması var bizi korumak amacıyla. Bakın, bu tabakada özel bir gaz var, ozon tabakası dediğimiz ozon gazı var. Yani oksijen, biliyorsunuz, iki tane oksijen molekülünden oluşurken, iki tane oksijen atomundan oluşan bir molekülken, ozonda üç tane oksijen atomu var. Özellikle hazırlanmış bir moleküldür bu. Ve bu güneşin zararlı ultraviyole A ve ultraviyole B ışınlarını süzüyor. Süzmekle görevli. Ve Allah özellikle bu tabakayı, bu gazı ekvatorda yaklaşık 25-26 kilometre yukarıda koymuş, yerleştirmiş. Kutuplara girdikçe bu 15 kilometreye kadar alçalabiliyor. Ama çok zar, aslına bakarsanız solunması insanda zehir etkisi yapan bir gaz bu. İnsanı koruyor bakın. Süzme amacıyla özellikle yerleştirildiği bir yükseklik var. Solduğumuzda bizim için zararlı. Hücrelerimize zararlı. Öldürücü bir etkisi var. Allah belli bir yükseklikte özellikle yerleştirmiş ve bizi korumak amacıyla.
Bizi korumak amacıyla, evet.
Ve bakın kalınlığı da her yerde aynı değil. Bunda da başka bir hikmet var. Ekvatorda bunun kalınlığı daha az. Ozon tabakasının kalınlığı. Kutuplara gittikçe bunun kalınlığı artıyor. Ama koruyuculuğu her yerde aynı şey, eşit miktarda koruyucu. Çünkü ekvatora bakıldığında güneş ışınları oraya dik olarak geldiği için güneş ışınları zaten ozon, oksijeni O3'e yani 3 atomlu haline, hı hı, ozon getiriyor. Maddesi molekülüne dönüştürücü özelliğe sahip. Ve burada devamlı surette yeni ozon tabakaları oluşuyor. Yeni ozon molekülleri oluşuyor.
O ekvatora gidildiğinde oluyor,
evet, hı hı. O burada oluşmuş olan yeni ozon molekülleri devamlı surette kutuplara doğru kayıyor. Ve her yerde aynı eşit miktarda yine koruyuculuk sağlanmış oluyor. İnsanlar böyle bir yaratılış mekanizmasıyla devamlı surette güneşin zararlı ışınlarından korunmuş oluyorlar.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Bizi konuş. Evet. Durmadınız falan demeyeceksin artık. Bak bol bol konuşuyorsun inşallah.
Zaten inşallah sizin hocamızın evet. kitaplarından anlatıyor. Daha detaylı bilgi için internet sitesinden mutlaka okusunlar. Akciğerlerde biliyorsunuz bronşlar var, nefes borusu. Ve kesecikler vardır böyle balon gibi ama bunların böyle binlercesi vardır böyle binlerce kesecikler vardır. Şimdi nefes almamız gerektiği zaman bir balonu şişirdiğimizi varsayalım. Bir güç gerekiyor değil evet. mi? Böyle bir yüzey gerilimi vardır o kesiciklerin. Şişirmesi son derece zordur yani nefes alması. Allah bunun için özel bir tane protein yaratmış, bir tane molekül. Buna sürfaktan deniyor. Bunun görevi yüzey gerilimini azaltmak. O kesiciklerin bir yüzey gerilimi var ya şişirmesi son derece zor. O balonu çok kolay şişirilir hale geliyor. Birazcık böyle dokunmayla yaptığımızda hemen şişebiliyor. Bakın çok özel bir molekül. Yüzey gerilimini azaltıyor. Bu çok muazzam bir kimya bilgisi değil mi? Böyle hiç tesadüfen olamaz. Allah'ın yaratma sanatı. Bebekler yeni doğduklarında mesela erken doğum oluyor. Erken doğum olduğunda sırf bu molekül yapılmadığı için henüz vücutta çok özel aletlerin içine koyuyorlar bebekleri solunum yaptırmak için. O çünkü 9 aylık süre içerisinde tam zamanlı doğum olduğu zaman o molekül yapılmış olarak çıkıyor ve yaşayabiliyor bebek. Aksi takdirde yaşayamazdı. Zaten nitekim eski zamanlarda erken doğan bebekler ölümle sonuçlanıyordu. Şimdi çok özel teknolojiyle yaşatılabiliyor. Sırf bundan dolayı, sırf onun eksikliğinde bakın hayat olmuyor.
Evet. Evet, çok ufak bir şey gibi gözüküyor ilk hani dışarıdan baktığınızda ama hayati önem taşıyor.
İnşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Cihat Hocam buyurun.
Çam, ladin gibi bitkiler, ağaçlar var biliyorsunuz. Bu ağaçlar kendilerini zararlı mantarlardan, böceklerden bir şekilde koruyorlar. Bir savunma mekanizması var. Ne bu? Ürettikleri özel bir sıvı var. Reçine dediğimiz. İşte bunun da koruyorlar. Reçine iyice incelendiğinde, detaylı olarak incelendiğinde şu görülmüş. Bir defa bakterileri, mantarları tamamen dezenfektan özelliği var. Yani öldürücü özelliği var. Bu şekilde ağaç kendini sağlıklı bir şekilde korumuş oluyor. Mantarların çoğalması engellenmiş oluyor. Bakterilerin çoğalması engellenmiş oluyor. Zararlı böcekler de işte bu reçineye yakalanarak ortadan kaldırılmış oluyorlar.
Ama o reçineyi nasıl üretiyor değil mi? Veya o reçineyle korunabileceğini nasıl biliyor değil mi?
Tabii bu kendi ihtiyarında, kendi bilincinde olan bir şey olmadığı açık.
Değil,
bu özellikle yine sonuçta sonsuz bir ilimle yaratıldığı ortada. Çünkü hangi mantarı, hangi bakteriyi nasıl öldüreceğini nasıl bilsin bir ağaç?
Mümkün
yani
değil.
Bir tabii. profesör kadar, kimya profesörü kadar bilgiye sahip olması lazım. Böyle bir şey iddia edilemez. Tesadüfen olduğunu ileri sürmekte son derece büyük bir saçmalık olacaktır.
Evet.
Erimcilerin yaptığı bu zaten, onu da hatırlatalım.
Tabii.
Burada Allah'ın yaratma sanatının bir detayını görmüş oluyoruz. Allah'ın ilmini takdir, Allah'ın gücünü takdir etmemiz için özellikle Allah'ın yarattığı bir durum bu.
Maşallah.
Maşallah.
Doktor hocam, bu Beriye Cevap kitabından biraz oku.
İnşallah.
Bakın mesela Cemal Kalecikli'nin konuşması var. Böyle sayfa sayfa aç.
İnşallah. Biattan önce insanlar grup grup ona Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a akın edecekler. El kavlul muhtazar fi alametil mehdiil muntazar. İnsanların, şeytandan Allah'a sınırım, insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde Nasr suresi 2. Üçüncü vazifesi, o zat Hazreti Mehdi bütün ehli imanın yani iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve İttihad-ı İslam'ın muavenetiyle, yani İslam Birliği'nin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın, alimlerin ve velilerin ve bilhassa Ali Beyt'in neslinden, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan her asırda kuvvetli ve kesretli, yani çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla, yani peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin yardım katılımlarıyla o vazifeyi uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır.
Maşallah.
Hadis-i şeriflerin bildirdiği, Üstad Bediüzzaman'ın söylediği vakit gelmiştir. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu hayırları hiçlerin hepsi olup bitecektir inşallah. Allah bizimle insanları nasıl şirk adavetinden, düşmanlığından kurtararak onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa Mehdi ile fitne adavetinden kurtaracak ve kardeş yapacaktır. Kitab-ül Burhan fi alameti Mehdi'il ahir zaman. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Irk ayrılıklarından dolayı çıkan kavgalar, din, inanç, mezhep, cemaat, tarikat ayrılıklarından çıkan mücadeleler, adavetler hepsi Hazreti Mehdi devrinde ortadan kalkacaktır. Bu yüzyıl barış, kardeşlik, neşe ve sevinç yüzyılı olacak. Hazreti Mehdi şahsı manevi olarak gelmeyecek, yani görünmez bir ruh olmayacak, şahıs olarak gelecektir. Ve insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı gözleriyle göreceklerdir. Onunla musafaha edip görüşüp konuşacaklar, sohbetlerine katılacaklardır. Şahsı manevi iddiasında olanlar da bu durumu gördüklerinde utanacaklar. İnşallah.
İnşallah.
Maşallah. Cihat Hocam, sizin de Davudi sesinizden bu konudan dinleyelim. Herhangi bir sayfa açayım mesela. Şurayı açalım, evet. Evet, şu Halil Bozkurt'un İsa'yı var mesela, başka onu da okuyabilirsin, evet.
Halil Bozkurt, İzmir. Hem Cübbeli Ahmet Hoca'nın yakın çevresinde hem de İslam aleminde açıkça Mehdilik iddiasında bulunan, ben Mehdi'yim diyen ve binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce taraftarı olan birçok kişi var. Ancak bu kişilerin hiçbiri Cübbeli Ahmet Hoca'yı ilgilendirmiyor. Fakat nedense Adnan Hoca'dan çok tedirgin olmuş durumda. Acaba bunun sebebi ne? Küfrün, Nemrutların, Firavunların, asrın deccallerinin, tuğyan ve ehli delaletin, Darwinistlerin, materyalistlerin, bölücülerin, komünistlerin, devletin Adnan Hoca'dan rahatsız olmasını anlıyoruz. Çünkü kendisi onlar için büyük tehlike. Ama Cübbeli Ahmet niye rahatsız oluyor? Ayrıca Adnan Hoca ben Mehdi'yim de demiyor. Sadece benzediğini söylüyor. Ayrıca yalan mı? Doğru, benziyor. Suç mu benzemesi?
Değil mi? Şimdi evet, yani özellikle sizinle uğraşması, sizden alıp veremediği nedir size göre de?
Artık onu...
Yani bu benzerlik konusu mu hakikaten rahatsız ediyor?
Çok abartılı ifadeler kullanıyor ki mesela, hiçbir cihette benzemiyor diyor. Tek bir tane benzerlik yok diyor. Halbuki kendisine baktığımız mesela orta boylu. Mehdi orta boylu. Orada benziyor. Sakalıdır diyor Mehdi. O da benziyor. Mesela alnı geniştir diyor. Gerçi o ensesi ne kadar açık, alnının genişti de. O yönden yani çok kapsamlı olarak benziyor o yönü yani. İnşallah. Yani birçok yönden benziyor. Kendisi de benziyor. Benim de benzediğimi biliyor. Yani mesela alnı geniştir diyor. Alnım geniş. Dar alnı değilim ben. Burnu küçüktür diyor. Bu da doğru. Hiçbir cihette benzemiyor. Niye dersin? Yani bu,
evet,
bir panik ifadesi.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ve orta boyluyum. Yani niye inkar ediyorsun?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Her yönden sakalı vardır. Her yönden benziyor, evet, inşallah. Yani hiç olmazsa 3-5 yönden benziyor ama değil desek makul olacak. Ama hiç benzemiyordu. Yani tek bir yönden bile benzemiyordu. Bu abartı bir paniği gösteriyor.
Bir sinir olmuş. Evet. Bir şeye sinir olmuş.
Üstüne
sanki
bir şey gelmiş yani.
Evet, bir şeye sinir olmuş.
Allah'a alem, benim kanaatim tam kanaati gelmiş herhalde. Tam anlamıyla Mehdi'ye benzediğim kanaatinde. Oradan panik oldu herhalde. Halbuki benim zaten öyle bir iddiam olmaz ve olmayacağını da yemin ettim.
İnşallah.
Evet, buyurun.
Estağfurullah. Muzaffer Sırrı Ataç Siirt'ten Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ehli beytimden ismi ismime benzer bir kişi Hazreti Mehdi iş başına geçecektir. Asım diyor ki Ebu Salih Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini bize aktardı. Dünyanın bir günlük ömrü kalmış olsa bile o kimsenin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başa geçmesi için Allah o günü uzatır. Ebu Davud. Tirmizi. Bu hadis hasen sahihtir. Sünni Tirmizi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili hadisi şeriflerin sahih olmadığını iddia eden bazı insanlar görüyorum. Bunlar bu sözleri cahilliklerinden söylüyorlar. Sünni Davud, Sünni Tirmizi, Sünni İbn Mace, Sahih-i Müslim gibi sahih hadis kitaplarına baksınlar. Ben sadece sahih hadis kitabı Sünni Tirmizi'den bir tane hadisi şerif örneği verdim. Ayrıca diğer ahir zaman hadisi şerifleri tahakkuk edip olay meydana gelince sahih hükmünde oldular. Çünkü olaylar hadisi şeriflerde belirtildiği şekilde aynılarıyla meydana geldi. Yüzün üzerinde örnek verebilirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bu güzel müjdeleri kimsenin örtbas etmeye gücü yetmez. Maşallah.
Evet. Bir de Cihat hocam okutalım. Herhangi bir sayfa açayım. Evet. Evet. Şuraya Muhammed Çizmece'nin Isparta'dan gönderdiği yazıyor.
O zat Hazreti Mehdi aleyhisselam o taifenin uzun tetkikatı, o topluluğun uzun araştırmaları, incelemeleri ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak.
Yani dalinizme, materyalizme karşı değil mi? Hazır bilgileri bir yere getirip eserler hazırlayıp onunla dalinizme, materyalizme yerle bir edecek.
İnşallah. Evet. Bu vazifenin istinad ettiği, dayandığı kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt, dayanışma sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir, öğrencilerdir. Ne kadar da az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Emir Dahlakası sayfa 266-267. Küçük bir kardeş grubuyla rivayetlerde 313 kişi oldukları belirtiliyor. Hı hı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İslam'ın dünyaya hakimiyetine vesile olacağını Said Nursi Hazretleri de söylemiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ümmi olacak, medrese eğitimi almamış olacak. Bir mürşide de bağlı olmayacak. Hazır olan kitaplardan, yazılardan istifade ederek eserler hazırlayacak. Onunla ehli delaleti ilzam edecek. Bediüzzaman Hazretleri ne dediyse çıkmıştır. İnşallah bu dediklerini de göreceğiz.
İnşallah. 313 kişi haricinde bir de 30 kişilik bir alim grubu olacak değil mi?
Evet. Böyle bir hadis bulduk geçenlerde. Evet. Onu okudum. Evet.
Maşallah.
Oktar herhangi bir sayfa yine açıyorum. Kamil hatırlanın.
İnşallah.
Yazsın oku.
Cübbeli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın her tekbir getirişinde sesiyle kaleleri, binaları yıkacağını, başının üzerindeki meleğin yüksek sesiyle bu kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Bu kişiye uyun diyeceğini, tank, top dahil hiçbir silahın Hazreti Mehdi'nin bedenine etki etmeyeceğini, Hazreti Mehdi geçerken Adriyatik Denizi'nin kuruyacağını, Akdeniz'in cam gibi donup kalacağını, gökten meleklerin dünyadaki her insana kendi dilinde bu konuyla ilgili açıkça duyacakları ve görecekleri şekilde hitap edeceğini ve diğer insanüstü özelliklerini açıklıyor. Bu yüzyılda gelebilirdi ama vakit geçti diyor. Bu yüzyılda Hazreti Mehdi Cübbeli'nin dediği tarzda gelseydi, talebelerinin sayısı bütün bu özelliklerine rağmen nasıl 313 kişide kalırdı? Nasıl münafık bazı alimler onunla uğraşabilirdi? Bu mübarek cemaatten ayrılan münafıklar nasıl çıkabilirdi? Cübbeli sustu kaldı. Cübbeli'den hiç ses çıkmıyor. Bu konularda halkı aydınlatması gerekir.
Doğru söylüyorsun.
Evet, hakikaten yani hem melekler söyleyecek, ya hem denizler kuruyacak ve buna rağmen inanmayacaklar. Mümkün değil böyle bir şey. Evet, arkadaşlarım oradan işaret ettiler ama kısa bir aramız mı var? Efendim bu konuda tamam. Kısa bir aranın ardından devam edelim sohbetimize. Kısacık bir aranın ardından bizler yine burada olacağız. Bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor. Evet efendim.
Doktor hocam. Bu sefer doktor hocamla başlayacağız.
Estağfurullah.
İnşallah. Müslüm Pehlivan Sakarya'dan. Bakalım ne der diyor onu.
İnşallah.
Fen ve felsefenin tasallutu ile etkisiyle ve maddiyun ve tabiyun taunu, materyalizm, darvinizm ve ateizm hastalığı, beşer içine intişar etmesiyle, yani insanlar arasında yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefe ve maddiyun fikrini, yani materyalizm, darvinizm ve ateizm gibi Allah'ı inkar eden dinsiz akımları tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktadır. Ehli imanı delaletten muhafaza etmek, iman edenleri sapkınlıktan korumak diye ifade etmiş. Emirdar Lakası sayfa 259'da Bediüzzaman Hazretleri. Bediüzzaman yukarıdaki sözünde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın birinci ve en mühim vazifesini açıklamış. Darwinizm ve materyalizmi yok etmek diye belirtmiştir. Neden Bediüzzaman bu konuyu birinci vazife olarak söylemiş? Çünkü Deccaliyetin ana dini ve asıl putudur Darwinizm. Said Nursi, Deccal'in şahsını bir mikrop, bir nezle bile yok edebilir. Ama Deccaliyetin fikir sistemi pek azametli ve pek şiddetlidir diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Deccal'in dini olan Darwinizm ve materyalizmi yerle bir ederek Deccaliyeti yeryüzünden silecektir. Cübbeli, Darwinizmin D'sinden, materyalizmin de M'sinden anlamaz. Asıl tehlikeden haberi yok. Cahilce dedikodularla vakit kaybediyor.
Evet. Hazreti Mehdi'nin üç önemli görevi olacak diye bahsetmiştiniz, evet, bir programımızda. Birinci görevi Darwinizmle mücadele etti.
Evet, Darwinizm materyalizmi yok edecek diyor Said Nursi. Said Nursi Darwinizmle ilgili hiçbir eser yazmamıştır, hiçbir yazısı olmamıştır. Tamamen Mehdi'ye bırakmıştır. Mehdi devrinde ve bizden sonra diyor, benden bir asır sonra diyor, Darwinizmi yerle bir edecek diyor inşallah.
İnşallah.
Gökhan Akın Ankara'dan göndermiş, onu oku.
Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ Laikası'nın 267. sayfasında kendisinin Seyit olmadığını söylemiştir. Ben de onlara demiştim, ben kendimi Seyit, yani peygamberimizin soyundan bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı Ali Beyt'ten, peygamberimizin ailesinden olacaktır. Emirdağ Laikası sayfa 267. Hadis-i şeriflerde ise Hazreti Mehdi'nin peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek soyundan olacağı bildirilmektedir. Hadis: Mehdi benim soyumdan ve Fatıma'nın evladından gelecektir. Ebu Davud. Büyük hadis külliyatı. Üstelik Bediüzzaman Hazretleri o büyük şahıs diyerek Hazreti Mehdi'nin şahsı manevi olmayacağını, bir şahıs olacağını da açıkça söylemektedir. Bence üstadın sözleri çok açık. Cübbeli ve bazıları neden hala konuyu anlamazlıktan gelip akıl almaz yorumlar yapıyorlar, anlamıyorum.
Evet.
Evet.
Evet. Bir süre böyle devam edelim.
Maşallah, evet.
İnşallah. Evet.
İnşallah.
Şimdi en iyisi sana açtırmak, bir sayfa açar.
Peki. Bu arada tabii son dönemde Said Nursi Hazretlerine çok çirkin ithamlarda bulunuluyor. Sanıyorum onun da sebebi bu, değil mi efendim?
Tabii. Yani böyle değerli bir alim İttihat-ı İslam'dan, Türkistan Birliği'nden bahsediyorsa, dünyaya İslam'ın hakimiyetinden bahsediyorsa, Mehdi'nin çıkacağından, İsa'nın ineşinden bahsediyorsa, Hazreti İsa'nın birinci hedef haline geliyor. Kötü söz söyleyenler kendilerini tarif etmişler. O sözleri onlara aynen 1 milyon misline iade etmiştim. İnşallah. 1 milyon daha artırdım. Yine iade ediyorum.
İnşallah. Buyurunuz.
İnşallah.
İnşallah.
Bediüzzaman nurdur.
İnşallah.
Onların pisliği Bediüzzaman'ın bir kilometre yakınına bile yaklaşamaz.
İnşallah.
Onlar kendi pislikleri kendi üstlerine çöktü şu an. İade ettiğim için.
İnşallah. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Efendim, Tuğba Balkan Zonguldak'tan göndermiş. Oku bakalım.
Cübbeli'nin 1986 yılındaki bir konuşmasından bir bölüm yazmak istiyorum. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki, Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman Medine'nin en büyük alimi karşı gelecek. Medine'nin en büyük alimi diyecek ki, bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor diyecek Mehdi için. Bak. Niçin? Çünkü bidatları uydurmaları din namına tutmuş, hakiki sünnetleri terk etmiş olduğu için dini bidattan ibaret olmuş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da bidatları kaldırmaya çalışınca dinimiz elden gidiyor diye bağıracak. Hadis-i şeriflerden Hazreti Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağı anlaşılıyor. Hazreti İbni Amr'dan radıyallahu anh rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ümmet, altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı Medine'nin şehrin fethi. Denildi ki hangi Medine? Hangi şehir? Buyurdu ki Konstantiniye, yani İstanbul. Ramuz el Hadis sayfa 296. Cübbeli Hoca'ya bir sorum var. 1986 yılında yaptığı bir sohbete ait kasette İmam Rabbani Hazretlerinden bir hadisi şerif naklederek Medine yani İstanbul'da Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele verecek cahil bir alimden bahsediyor. Hazreti Mehdi'ye karşı Medine'de yani İstanbul'da mücadele edecek olan bu cahil alimin kim olduğunu biliyor mu? Birçok şeyi çok iyi bildiğine göre bunu da çok iyi biliyor olması lazım. Tarihi bir olayla ve büyük bir mucizeyle karşı karşıya olabilir.
Evet. Ben bunu ben demiyorum. İnşallah. Bismillah yine açalım. Evet, uzunca bir yazı ama oku. Sait Nuri. Ayhan Karaca, Tokat'tan göndermiş hemşehrim.
Fethullah Gülen Hoca Efendi'den bir alıntı yazmak istiyorum. Hazreti Mehdi ile alakalı hadisi şeriflere de iki örnek vermek yerinde olsa gerektir. Mehdi bizden, Ehl-i Beyt'tendir. Allah onu bir gecede zafere erdirecektir. Mehdi Fatıma evladındandır. İbn-i Mace. Dünya hayatının sona ermesine bir gün bile kalsa Allah zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak, Ehl-i Beyt'ten birini gönderecektir. Ahmet bin Hanbel 117-118. Cenab-ı Hak rahmetinin eseri olarak her bir fesad ümmet zamanında yani Müslüman toplulukların bozulmaya uğradığı dönemlerde bir muslih yani ıslah edici, bir müceddit, dini yenileyip aslına döndüren, bir halife-i zişan yani İslam toplumuna lider bir kişi, bir kutbu azam, zamanının en büyük dini lideri, bir mürşidi ekmel, üstün bir yol gösterici ya da bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip yani bozulmayı önleyen milleti ıslah etmiş, dini Ahmedi'yi, İslam'ı muhafaza buyurmuştur. Bu hususu, konuyu nazara veren, ilgililere sunan ve siyaset safhasında Mehdi-i Abbasi, başarılı kişiler, yani başarılı kişiler için bir benzetme olarak kullanılır, Diyanet aleminde Gavs-ı Azam, yani zamanının en büyük alimi Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend, Nakşibendiliğin kurucusu Muhammed Bahauddin, Aktab-ı Erbaa, dört ünlü ehli sünnet alimi olarak bilinen kişiler ve 12 imam, yani Hazreti Ali'nin soyundan gelen 12 halife gibi zatları misal gösteren Bediüzzaman der ki, madem onun adeti öyle cereyan ediyor, yani işliyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, gerektiğinde ayet ve hadislerden hüküm çıkaran bir alim, hem en büyük bir müceddit, dini yenileyici, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, yani insanlara doğru yolu gösteren, hem kutbu azam, zamanının en büyük dini lideri olarak bir zat-ı nuraniyi, nurlu bir şahıs gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt'ten, Nebevi'den, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olacaktır. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Bediüzzaman Hazretlerinden aktardığı bu yazıların devamında Bediüzzaman Hazreti Mehdi'nin gelişi için tarih de vermiştir. Şu an Bediüzzaman'ın verdiği o zaman diliminin içindeyiz. Maşallah.
Tabii bunu Fethullah Hoca yazıyor değil mi?
Evet, Fethullah Hoca yazıyor. Sitesine koymuş.
Sitesine evet. Koymuş. Maşallah. Maşallah. Bak, o da demek ki Mehdi'nin geleceğini açık açık anlatmış oluyor ki çok sarih.
Evet.
Said Nurci'den kaynak vererek anlatıyor. Evet. Selamettin Mutlu Isparta'da. Aynı sebeple onu da sen oku.
Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, ittihat, birleşmeleri neticesinde dinsizlik cereyanına akımına galebe gelip, galip gelip dağıtacak, istidadında, kabiliyette iken, alemi semavatta, gökler aleminde, cismi beşerisiyle, insani cismiyle, bedeniyle bulunan şahs-ı İsa aleyhisselam, o dini, hak cereyanının, hak dinin başına geçeceğini, bir muhbir-i sadık, doğru haber aktaran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarından biri, bir kadir-i külli şeyin, her şeye muktedir olan Yüce Allah'ın, vaadine istinad ederek, dayanarak haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadiri külli şey, her şeyin muktedir olan Yüce Allah vaat etmiş, elbette yapacaktır. Mektubat sayfa 53-54. Cismi beşerisiyle, insani cismiyle, bedeniyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam bu cümleyle ne demektedir? Cismi beşerisiyle, insani cismiyle, bedeniyle, şahsı manevi olarak değil, bu dünyadaki bedeniyle. Şahsı İsa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselamın şahsı, yani bizzat kendisi, şahsı manevisi değil. O dini hak cereyanının, hak dinin başına geçeceğini, Hristiyan aleminin başına Müslüman bir lider olarak geçeceğini Bediüzzaman bir çocuğun dahi anlayacağı kadar açık, sarih ve net olarak açıklamıştır. Hazreti İsa aleyhisselam dünyevi bedeniyle inmeyecek, şahsı manevi olarak gelecek. Said Nursi Hazretleri de bu şekilde söylüyor demek çok büyük ayıp, yalan, buhtan ve iftiradır. Bediüzzaman'ın tespitlerine göre Hazreti İsa aleyhisselamın nüzulüne en fazla 10-20 yıl kalmıştır. Risale-i Nur külliyatını okuyanlar bu açık gerçeği görebilirler.
Evet, maşallah. O yüzden ben bu Cübbeliye Cevap kitabını özellikle tavsiye ediyorum Emre Bukağalı'nın. İnternetten kardeşlerimiz indirsinler. İnşallah. Bu kitaptan istifade etsinler.
İnşallah.
Evet.
İnşallah. Ayrıca bir internet adresinden de bahsetmiştiniz.
Cübbeliahmethoca.org. Cübbeli 2B'le U'da yazılıyor. Cübbeliahmethocabirleşik.org.
Birçok site var cevap evet. niteliği taşıyan ama evet. özellikle bunu
kolay olduğu evet. akılda kalması kolay olduğu için evet. oradan girebilirler. Diğerlerine
Cübbeliahmethoca.org. Evet. Evet. Doktorum sende çok güzel iman hakikatleri var.
Evet. İnşallah. Koalaların çok büyük kimyasal mucizeler var vücudunda. Özellikle karaciğerinde sergilenen. Mesela biliyorsunuz koalalar özellikle ökaliptüs ağaçlarında yaşıyorlar. Ökaliptüs ağacının yapraklarını yiyerek yaşıyorlar, besleniyorlar, hayatlarını sürüyorlar. Orada da barınıyorlar. Şimdi ökaliptüs ağacının yapraklarına bakıldığında bir defa zehirli maddeler içerdiği hemen görülüyor. Eterik yağ var. Bu pek çok canlı için zehirli bir madde. Ama bakın koala, yalnızca koalada bu eterik yağı karaciğerinde, koalanın karaciğerinde eterik yağı etsiz hale getiren özel enzimler olduğu saptandı. Bu sayede koala diğer canlılar ölürken orada rahatlıkla barınıp yaşayabiliyor. Ve bakın böyle bir koruma mekanizması var sırf koalaya mahsus olarak. Ve bir doktor gibi adeta bir eczacı gibi hangi yaprağın kendisi için fayda, hangisi zararlı olduğunu da biliyor.
Ayırt edebiliyor.
Evet, ihtiyacı olan yapraklar var. Onları gerektiğinde yiyor. Mesela alt aşağı yapraklar onun vücudunu ısıtacak olan yapraklar. Vücudu üşüdüğünde o yaprakları yiyor özellikle. Vücudu ısısı arttığında kendisi vücudunu soğutacak olan yapraklar var. Üst dallarda bulunan gidip onları yiyor. Yani bir kimya profesörü gibi bilgiye sahip olması lazım. Evet. Eğer bunu kendi bilgisiyle yapıyorsa eğer.
Tabii.
Ve hiçbir şeyi de kimse iddia edemez.
Onlara göre bir şey yemesi lazım.
Hangi yaprakları neye yaradığını biliyor olması lazım. Bu tabii ki Allah'ın ilhamıyla, kendisini Allah'ın ilhamıyla bunları başarıyor olması bu şekilde mantıklı bir şekilde açıklanabilir. İki, hiçbir şekilde o zararlı madde, eterik yağ nasıl vücudunda etsiz hale getireceğini tabii ki bilmesi söz konusu değil. Bunu tesadüfler olduğunu iddia etmek de söz konusu olamaz. Çünkü eğer zehirli bir etkiye sahipse o yaprak ilk yediğinde zaten ilk koala hemen ölecektir. Tabii. Ama böyle olmuyor. Vücudunda zaten bu mekanizmayla yaratılmış oluyor. Koruma mekanizmasıyla yaratılmış oluyor ki o ağaçta barınabiliyor. Milyonlarca yıldır barınabiliyor.
Kendi bilincinin tamamen dışında.
Ötesinde. Kendi yani bizim de bilgimizin ötesinde bir şey. Karaciğerde hangi enzim çalışsın da eterik yağ etkisiz hale getirsin. Bu hala insanların bilgisi dahilinde yapabilecekleri, çözebilecekleri bir sorun değil. Ama koala bunu çözebiliyor. Tabii ki Allah'ın yaratmasıyla bu mümkün. Allah'ın sonsuz ilmiyle Allah bize yaratma sanatının bir başka detayını burada göstermiş oluyor.
Maşallah.
Maşallah.
Doktor Oktar Bey buyurunuz.
Hücrede hormonların antenleri var hücrelerde. Bundan daha önce de bahsetmiştik ama kısaca tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü bir hormon müsaade ederseniz mucizesinden bahsetmek tabii istiyorum. Buyurunuz. Allah'ın yaratma mucizesi. Bu antenler bütün hormonlar için aynı. Bakın hücrenin zarında bir anten görüyoruz. Hormon geliyor, buna bağlanıyor. Bağlandığında önemli değişiklikler oluyor. İkisi iki ucu bir araya gelen bu antenin altında bakın bir takım kimyasal değişiklikler oluyor. Bazı moleküller ekleniyor. Bu moleküller hücrenin içerisindeki diğer ayrı protein moleküllerini aktif harekete geçiriyorlar, aktif hale geçiriyorlar. Onlar da gidiyorlar görevlerini meydana getiriyorlar. Mesela diyelim ki bir hormon, tiroid hormonu, apayrı bir işlevi var onun, hücrelerin metabolizmasını arttırıyor demiştik. Ya da mesela vazopresin diye bir hormon var, ismi önemli değil. Bu hipotalamustan salgılanıyor. Bu hormonun görevi vücudumuzdaki su miktarını, yani dolaşımdaki kan miktarını, su miktarını ayarlamak. Şimdi eğer böbrekler süzüyor, eğer bu kontrolsüz olsaydı hemen şoka girer ölürdük.
Evet.
Az olsa değil mi şişip gene ölüyorsunuz, kalp yetmezliğe gelip gene ölüyorsunuz. İşte bu hormonun görevi vücutta ne kadar su tutulacağını ayarlamak. İşte aminat oluyor bazı hastalar, rahatsız oluyorlar. Hipofizlerinde rahatsızlık olduğunda ben bizzat bunlara da görev almıştım. Ameliyat yaptığınızda bu hormonun salgılanma dengesi bozuluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu hormon olmayınca günde 20 litre kadar idrar yapıyor. Yani sürekli sabahtan akşama kadar su içiyor. Sabahtan akşama kadar içtiği su hiç tutamıyor. Eğer bu hormon olmazsa. Dolayısıyla acil müdahale gerekiyor. İnsan bu şekilde yaşayamaz. Gece de devam ediyor bu. Bunun için dışarıdan bu hormonu özel sprey olarak veriyor doktorlar. Ayarlamak için. Hasta günlerce takip ediliyor. Her an idrar miktarı ölçülüyor. 24 saatlik idrar miktarı ölçülüyor. O damların miktarı sürekli ayarlanıyor. O ayarlanırken ne oluyor biliyor musunuz? Ya aşırı su kaybediyor hasta ya aşırı su tutuluyor. Bunun arasında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. En sonunda bir ortalama doz hesaplanıyor. Bakın kaç tane doktor bütün hastane devreye giriyor. O dozu ayarlayabilmek için vücudumuzda hayatımız boyunca her an ayarlanıyor. Hiçbir yanlışlık yok. Ne şişiyoruz ne şoka girip ölüyoruz. Allah'ın İşte yaratma sanatı bu. Kusursuz hesaplar var. Bize bırakılmamış. Zaten insan affedemez bunu. Mümkün değil yapması. Evet. Kavi pek güçlü olan Allah'ın yaratma sanatı.
Maşallah.
Evet. Mesela bak Oktar anlatırken ara moleküllerden bahsediyor. Meydana gelen ara. Ya onların her biri ayrı bir mucize zaten. Yani apayrı bir alem onlar. Arada mesela laf arasında geçiyor onlar. Halbuki onların meydana getirilmesi de apayrı bir konu.
Evet. İnşallah.
Çok kapsamlı olaylar. İnşallah. Maşallah. Yani binlerce, on binlerce, milyonlarca kapsamlı olay insan vücudunda oluyor. Bizim haberimiz bile yok. Yani insan aklının milyonlarca misli akla sahipler.
Maşallah.
Tabii evet. Yani olağanüstü gelişmeler oluyor. Biz gayet sakin geziniyoruz sokakta.
İnşallah.
Değil mi? Kafede oturuyor adam. Evet. Yemek yiyor. Haberi bile yok.
Tabii
İnşallah.
Haberi bile yok. Oktar Bey tabii. Bahsetti ya bütün hastane o dengeyi ayarlayabilmek için seferber oluyor diye. Bakın ne kadar tabii. Zor bir şey. Ve bizde sürekli oluyor maşallah.
Tabii.
Evet.
Mesela bir hormon molekülü bunu çok rahat yapabiliyor.
İnşallah.
İnşallah. Evet buyurun.
Bir arıyı, arı kovanını korumak için bekçi arılar kendilerini feda ediyorlar biliyorsunuz. Saldıran hayvan ya da işte insan olabilir. Onu hemen saldırarak iğnelerini sokup zehirlerini bırakıyorlar vücuduna. Ama bu tabii ki o bal arısı için kendini feda etme anlamına gelmiş oluyor.
Sonuna geliyor evet.
Çünkü neden? Zehirini sokarken o iğne mekanizması zaten soktuğu yerde ciltte takılı kalıyor. Ve kendi uçmaya çalışırken tabii ki vücudunu parçalıyor, karnını parçalıyor. Ve yalnızca iğne mekanizması kalıyor geride. Ciltte takılı olarak kalıyor ve hatta hala zehir pompalamaya devam eden bir mekanizma kalıyor geride. Şimdi arının burada yapmış olduğu hareket bir defa çok büyük bir fedakarlık. Bunu toplumsal olarak yani işte kendini evrimcilerin iddiası biliyorsunuz işte her birey kendi için çalışır, kendini kurtarmaya çalışır, işte fedakar değildir gibi iddiaları bir defa tamamen boşa çıkaran bir hareket görmüş oluyoruz. Ayrıca bu iğne mekanizması incelediğimizde şunu görüyoruz. Bir defa bu zehirli ok yani bir kanca gibi ciltten çıkamayacak şekilde özel olarak tasarlanmış. Yani nasıl bir oltanın ucunu çıkarmak için balıkçı özellikle titiz bir şekilde çalışır çıkarmak için. Çünkü kanca mekanizması vardır. Evet. Geriye çıkmamak üzere. Bu da yine bu şekilde özellikle tasarlanmış bir tasarıma sahip bir yapıya özellikle bunun için yaratılmıştır. Bu da yine Allah'ın özel bir yaratış sanatının bir detayını görmüş oluyoruz burada. Onu pompalayacak özel bezler yine beraber iğneyle beraber orada takılı kalır ve pompalamaya devam eder. Düşmanı etkisiz hale getirmek üzere ve oradan uzaklaştırmak amacıyla.
Değil mi?
Bu da yine Allah'ın bir sanatı, yaratma sanatının detayı.
Yani arı nereden düşünüyor kendisini feda etmesi gerektiğini veya öyle bir savunmaya girmesi gerektiğini değil mi?
Acı veren bir zehir var orada. Ve düşman tamamen oradan zaten kaçıp uzaklaşmaya başlıyor. Amaç yerine getirilmiş oluyor zaten.
Evet. Aykut Ey Güneş, Ay Güneş Konya'da. Yaz bak. Şu yazıyor.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Ali İmran suresi 103. ayet. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Cübbeliye göre müteşabih ne ayeti kerime ne de hadisi şerif var. Hepsinin düz anlamlarıyla anlaşılmaları gerekiyor. Halbuki Ali İmran suresi 103. ayeti kerimede belirtilen Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın hükümleridir. Allah'ın hükümlerini tam uygulayın anlamına gelir. Ayeti kerimede belirilen ip bildiğimiz ip anlamında değildir. İmam-ı Gazali Hazretleri İhyasında bu konuyu delil vererek çok detaylı anlatır. Cübbeli aşırı derecede cahil. Kendi kafasına göre birçok şeyi yanlış açıklıyor. Müslümanlar en doğru bilgiyi böyle insanlardan değil, muteber ilmihal kitaplarından ve büyük alimlerin yazdığı eserlerden öğrenirler. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın Büyük İslam İlmihali çok güvenilir bir fıkıh kitabıdır. Allah hepinize selamet ve bereket versin. Selamun aleyküm demiş.
Aleyküm
selam. Aykut Ay Güneş Konya'da.
Aleyküm selam.
Maşallah.
Evet. Muhsin Kerimoğlu. Samsun ona bak.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. İsra suresi 44. Göklerde ve yerde Allah'ın yarattığı her şey sabah akşam onu övgüyle tesbih etmektedir. Ama biz onların tesbihlerini duymuyoruz. Melekler de Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi arşın etrafını çevirmişler olarak Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Fakat insanlar onları da göremiyor ve tesbihlerine şahit olmuyorlar. Melekler aleminde birbirlerini görüp duyuyorlar ve ancak kıyamet vaktinde insanlar tarafından görülebiliyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Melekleri de arşın etrafını çevirmişler olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve alemlerin Rabbine hamdolsun denilmiştir. Fatır suresi 75. Cübbeli Hazreti Mehdi'nin zamanında meleklerin alenen görüneceğini söylüyor. Bu yanlış bir bilgi. Doğrusu üstte anlatıldığı gibidir. Allah Harun Yahya hocamızdan ve sizlerden razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Var mı anlatacağım bir iman hakikati?
Fosillerle ilgili bir şey var onu.
Anlat tamam.
Şimdi 500 milyon küsur milyon yıl önce bir dönem var. Buna Kambriyen dönemi deniyor. Burada 50 tane canlı grubu. Ondan önce 3 tane var. Çok yüceli ama böyle gözle görünen canlılar değil, bildiğimiz gibi canlılar değil. 50 tanesi birdenbire ortaya çıkıyor. Yani patlama şeklinde. Bakın fosil görüntüsü şöyle. Evrimcilerin iddiası nasıl? Gerçek fosil kayıtları nasıl? Bunu hep birlikte bir görelim. Nasıl fosillerin yalanladığını evrimi. Bakın bu evrimcilerin iddiası. Şu burada. Böyle ağaç şeklinde bir şey olduğunu iddia ediyorlardı. Bir tane güya hücre oluşacak bundan. Güya o hücreden de sözde
zamanla
böyle ağaç şeklinde bir şey bekliyorlardı fosil kayıtlarında. Bakın gerçek fosil kayıtları tamamen yalanlıyor. Tamamen aksi bunun. 50 tane bakın bunların her bir çizgi bir hayvan grubuna tekabül ediyor. 50 tanesi şu çizgi ortaya çıktıkları zaman 500 küsur milyon yıl önce birdenbire bakın patlama şeklinde ortaya çıkıyor. Hatta zamanla azalıyor. Ağaç tersinde duruyor yani böyle.
Duruyor, evet.
Gerçek fosil yani Darwinizmin bütün iddialarını tamamen yalanlıyor. Bu bulunan fosilleri, bu da çok ilginç. Amerika'daki çok tanınmış Smithsonian Müzesi diye bir müze var. Evrimci bir müze. Bunun müdürü 70 yıl saklıyor bu fosilleri insanlardan. Depoda öldükten sonra buluyorlar onların kayıtlarını. Çünkü neden? Evrimi yalanlıyor da ondan. Yani insan fosil, evrimciler gerçek olsa saklar mı? Hemen değil mi? Zaten hocamız biliyorsunuz 10 trilyon lira veriyorum demişti. 2 senede ortaya kimse çıkmadı.
Yok kimse çıkmadı.
70 yıl saklıyor bakın insanlardan. Ancak o öldükten sonra ortaya çıkıyor bunlar.
Maşallah.
Maşallah.
Ali Sabri Uzun. İstanbul'dan yazmış. Onu okuyayım.
Mahmut Esat Coşan şöyle demiş. Ben
Şeyh Mahmud Cesat Esat Coşan Hazretleri, evet. Evet.
Ben bazı arkadaşlara dedim ki bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyamet alametlerinden birisidir, çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar Beleb Habben Aleselci buz üzerinde emekleyerek dahi olsa ona ulaşıp onun askeri olmaları lazım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam sevgisi hepimizin içinde vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur. Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan Hazretleri Güncel Meseleler adlı kitabından alıntı. Rahmetli Şeyh Mahmud Esat Coşan Hoca Efendi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyıldaki gelişini aşkla ve şekle bekleyen bir insandı. Onun şeyhi Mehmet Zahid Kotku Hazretleri de aynı şekilde Hicri 1400'de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vazifeye inşallah başlayacağını ifade eden mübarek bir şahsiyetti. Demiş Ali Sabri Uzun.
Evet, maşallah. Sen bir iman hakikati anlat.
Evet, balıklar, özellikle kutuplardaki balıklar hiçbir şekilde donmuyorlar. Yani biliyorsunuz suyun yüzeyi kalın bir buz tabakasıyla donmuş olmasına rağmen, hatta buzulların altında olmalarına rağmen buradaki balıklar donmuyor hiçbir şekilde. Nasıl oluyor diye bakılmış ve bunların kanında antifriz benzeri, bugün biliyorsunuz arabaların motorları işte donlarda etkilenmesin, patlamasın, çatlamasın diye blokları. Özellikle konan, su yerine konan özel bir sıvı var, antifriz denen. Tıpkı bu özel maddeyle dolu olarak saptanmış damarları. Yani damarlarında bizim bildiğimiz sıvı dolaşmıyor ancak bu kanın donmasını engelleyecek özel bir antifriz maddesi dolaşıyor. Bakın bu hiçbir şekilde balığın normal ihtiyarında, yani bunun kendi yönetimde olan bir şey değil. Balıklar burada en ufak bir şekilde demek ki bir buzula dokunuverseler donacaklardı ve hayatları devam etmeyecekti. Allah özellikle buradaki canlıları kanlarında özellikle bu antifriz maddesiyle yaratmış. Ve bunun kimyasal olarak incelendiğinde sudan çok daha özel bir yapısı olduğu zaten anlaşılıyor. Balığın bu maddeyi çözmüş ve kendini donmaktan kurtaracak bu problemden kendisini bu şekilde korunmuş olması hiçbir şekilde iddia edilemez. Peki bunun tesadüfen olduğu iddia edilebilir mi? Erimciler bunu iddia ediyor. Saçma olduğu ortada. Peki. Bu tabii ki Allah'ın yaratma sanatının başka bir detayı. Allah'ın bu balıkları bu koruma mekanizması yarattığının bir kanıtı olmuş oluyor.
Tabii. Ayrıca o bölgede balıkların yaşayabilmesi de orada diğer canlıların balıkla beslenebilmesine, evet, de bir şekilde vesile olmuş oluyor. Evet. Hepsinin bir nedeni var ve muhteşem. Hakikaten muhteşem. Şükrediyoruz.
Evet. Semenderler var. Sibirya'da yaşayan bir tür semender var. Bu da Sibirya'nın soğuğu. Malumunuz çok eksi 30 derecelere varan bir soğuk oluyor. Burada yine aynı şekilde bu antifriz yine onun damarlarında da saptanmış. Toprağın derinliklerine kendini gömüp burada yıllarca donmuş olarak kalabiliyor. Sonra tekrar çıktığında ölmemiş olarak hayatına devam edebiliyor. Bu antifriz maddesinin kanında bulunması sebebiyle koruma mekanizmasının.
Maşallah, çok enteresan.
Maşallah. Efendim, senin şeytanın Allah'ın sanırım. Senin zikrinin şanını yüceltmedik mi? İnşirah suresi ayetin ebcedi 2009 yılını veriyor.
Maşallah.
Ayet-i kerimenin anlamı ve ebcedi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın 2009 yılında şanının isminin çok fazla yayılacağına mı işaret ediyor acaba, demiş kardeşimiz. Çünkü günümüzde Mehdiyet ve Hazreti Mehdi'nin ismi çok fazla geçiyor. Çok fazla konusu oluyor. Ayetin ebcedinin 2009 yılını vermesi çok şaşırtıcı ve manidar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? İnşirah suresi 4.
Maşallah.
Ebcedi 2009 yılını veriyor hakikaten.
Maşallah.
Çok acayip.
Evet, maşallah.
Maşallah. Evet. Kahraman Başyurt Almanya. Yine onu oku bakalım.
O Hazreti Mehdi arza sahip olur. Ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden kim ona yetişirse kar üstünde sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o Mehdi'dir. Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri Celaleddin Suyuti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Enbiya suresi 105. İslamiyet'in bu yüzyılda dünyaya hakim olacağı çok açık alametlerle belirginleşti. Ayetlerin ve hadisi şeriflerin tahakkukunu inşallah çok yakın bir zamanda göreceğiz. Canlı yayın programlarına hocamızın tekrar çıkmasını hasretle bekliyorum. Hemen hemen hocamızın bütün canlı yayın programlarını izledim. Çok hikmetli, çok özlü, çok güzel bir hitabeti var. Harun Yahya hocamıza selam ediyorum, başarılar diliyorum.
Maşallah. Ne zaman yazmış o? Tarih var mı?
Var. 02.06 Haziran 2009.
2009. Evet. Evet.
Dişi mantis denen bir böcek var.
Hiçbir şey demeden artık Cihat Bey anlatmaya başladı. Buyurunuz efendim.
Mantis denen bir böcek var ve bu yumurtladığı zaman yumurtaları 80-100 kadar yumurta bırakıyor. Tabii bunları yaprakların üzerinde bırakmak durumunda. Kuşlar için bu çok güzel bir besin kaynağı. Hemen kuşlar bunu avlayıp besin olarak kullanabilirler yumurtaları. Mantis böyle bir şey olmasın diye mantis böceği yumurtalarını özel bir sıvıyla kaplıyor. O sırada yumurtlarken vücudunda üretilen bir sıvı sayesinde bu gerçekleşmiş oluyor. Bu sıvının özelliği hemen yumurtaları kaplaması ve süngerimsi bir şekilde kaplaması. Süngerimsi bir şekilde hemen sonra da kuruyuvermesi. Ve böylece yumurtalar bu süngerimsi sıvının içinde kurumuş bir halde rahatlıkla saklanabiliyorlar. Ta ki yumurtalar açılıncaya kadar. Böylece kuşların saldırılarından korunmuş oluyor yumurtalar. Şimdi mantis böceğinin böyle bir akıl yürüterek böyle bir çözüm bulduğunu kimse iddia edemez.
Edemez, evet.
Hani dese ki ben işte yumurtalarım, kuşlar gelecek yiyecek, bir an önce ben bunları koruyucu bir sıvı üreteyim vücudumda dese, o sıvının formülünü nereden bilecek? Vücudunda nasıl emredecek vücudundaki hücrelere de o sıvıyı üretsinler? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu tabii ki Allah'ın yaratması. Allah bize bir doğadaki bir türün nasıl devam ettiğini, yumurtaların nasıl korunduğunu bize bu delille, bize bu bilimsel çözümle göstermiş oluyor. Gözler önüne sermiş oluyor. Bizim Allah'ın yaratmasının sonsuz ilimle nasıl yarattığını detaylı olarak göstermiş oluyor bu delil.
Maşallah.
Maşallah.
Evet, arkadaşlarımız süremizin dolduğuna dair işaret veriyorlar.
Efendim, maşallah.
Süremiz
maşallah
doldu ama sizden son bir şeyler dinlemek isteriz.
Evet. O sen o nurlu ellerine bana Kur'an'dan bir sayfa aç, ver bana. Hadi.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. İbrahim de hani kavmine demişti ki Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Yani Cenab-ı Allah'ın bela vermesinden, değil mi? Cehennemden sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Darwinistlerin yaptığı gibi.
İnşallah.
Değil mi? Onlar da putlara İnşallah tapıyorlar. Yalan uyduruyorlar. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin, ona şükredin. Siz ona döndürüleceksiniz diyor Cenab-ı Allah.
Maşallah.
İnşallah.
Maşallah. İnşallah. Evet, bugün 50 kanalda birden programımız yayınlandı efendim.
Maşallah.
Tüm Türkiye'ye neredeyse ulaştık.
Maşallah.
İzninizle programımızı kapatmadan bu kanalları evet da bir saymak isterim. Kanal 35 TV Kayseri, Kanal 72 Batman, Kanal 56 Siirt, Elif TV Kayseri, Kanal 3 Afyon, Can TV Erzincan, NTV Niğde, Kanal 54 Sakarya, Genç TV Karaman, Destan TV Kütahya, Kanal 47 Mardin, ORT Ordu, Konya TV, Safa TV Tokat, Amasya TV, Süper TV Tokat, Elbistan TV Kahramanmaraş, Tokat TV, MRT Osmaniye, Süper TV İnegöl, CRT Adana, Tavşanlı TV, Kapadokya TV, Kanal 19 Çorum, Kanal 60 Tokat, Çağdaş TV Karaman, Karahisar TV, Yenice TV Bursa, Otal TV Adana, Iğdır TV, NRT Gaziantep, Kanal 55 Samsun, BRT Hatay, KTV Konya, Kanal Malatya, Can TV Diyarbakır, Trabzon TV, ORT Osmaniye, Ahi TV Kırşehir, Özege TV Uşak, Kanal G Giresun, Mega TV Gaziantep, Toros TV Mersin, BGRT Konya, Kanal 23 Elazığ, RT Konya Ereğlisi, Venüs TV Bilecik, İstiklal TV Mersin, Kanal 25 Erzurum. Ayrıca da efendim Bingöl ve çevresinde yayın yapan Bingöl FM'den 102 frekansından da dinleyebildi izleyicilerimiz bizi. Ayrıca da Marmara ve Ege bölgesine yayın yapan 106.4 frekansındaki Mavi Karadeniz Radyosu'ndan da dinleyebildiler. Ayrıca da harunyahya.tv, habererdem.com, haberhilal.com adreslerinden de canlı olarak izleyebildiler efendim.
Evet. Bu Cübbeli'ye Cevap kitabında bize selam söyleyen kardeşlerimiz hepsine aleyküm selam diyorum. Ve bütün milletime de selam ediyorum. Bütün Anadolu'ya, bütün yiğitlerime, Güneydoğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya ve Anadolu'nun tamamına, Ege bölgesine hepsine selam ediyorum. Aleyküm saygılar selam. Sunuyorum.
Mail göndermişler, Ahir Zaman sohbetlerine selam etmişler.
Ha, maşallah, ona da aleyküm selam diyoruz. Ahir Zaman, evet orada selam diyen kardeşlerimize aleyküm selam diyoruz.
Selam. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşçakalınız.